Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Hala Jordan'la birlikteydim. Ben yaşlarda bir adamla, erkek tavırlı, bulduğu her fırsatta delice, şuursuzca kahkahalar atmaya başlayan küçük bir kızla aynı masada oturuyorduk. Artık eğlenmeye başlamıştım. İki tas şampanyayı devirdikten sonra sahne gözlerimin önünde değişmiş, önemli, elzem, derin bir şeye dönüşmüştü. Gösterilere ara verildiğinde adam bana bakıp gülümsedi. "Yüzün tanıdık geliyor," dedi kibarca. "Savaşta birinci tümendeydin, değil mi?" "Aa evet, 28. piyade alayındaydım." "Ben 1918 Haziran'ına kadar 16. alaydaydım. Seni bir yerlerde gördüğümden emindim." Bir süre Fransa'daki o ıslak gri köylerden söz ettik. Anlaşılan bu civarda oturuyordu. Çünkü bir deniz uçağı aldığını, yarın deneme uçuşuna çıkacağını söyledi. "Benimle gelmek ister misin dostum? Boğaz boyunca kıyıya yakın şöyle bir turlarız." "Kaçta?" "Senin için ne zaman uygunsa." Tam adını sormak üzereydim ki Jordan etrafına bakındı, gülümsedi. "Keyfin yerine geldi mi?" diye sordu. "Hem de çok." Yeniden yeni tanışıma döndüm. "Benim için sıra dışı bir parti bu. Daha ev sahibimle tanışmadım bile. Şurada oturuyorum." Elimi uzattım, görünmeyen çite doğru salladım. Gatsby denen kişi şoförüyle davetiye yolladı bana. Bir an anlayamamış gibi baktı yüzüme. "Gatsby benim," dedi ansızın. "Ne?" diye haykırdım. "Ah, çok özür dilerim. Bildiğini sanıyordum ahbap. Korkarım pek iyi bir ev sahibi değilim." Anlayışla gülümsedi. Yok, anlayışlı bir tebessümden çok daha fazlasıydı. Ömrüm boyunca taş çatlasın 4 ya da 5 kez karşına çıkabilecek şu sonsuz bir güven telkin eden nadir gülümsemelerdendi. Ebedi ve ezeli dünyanın tamamıyla bir anlığına yüzleştikten ya da yüzleşmiş gibi göründükten sonra sizin lehinizdeki karşı konulamaz bir ön yargıyla size odaklanmıştı sanki. Sizi tam da anlaşılmak istediğiniz kadarıyla anlıyor, size kendinize inanmak istediğiniz şekilde inanıyor ve sizden tıpatıp vermek istediğiniz, vermeyi umduğunuz izlenimi edindiğini belirterek içinizi rahatlatıyordu. Tam bu noktada gülümseme kayboldu. Kendime 30'u yeni devirmiş, genç, kibar, konuşmasındaki tumturaklı resmiyet gülünçlüğün kıyısından son anda dönen, tuttuğunu koparan bir sonradan görmeye bakarken buldum. Kendini tanıtmasından biraz önce sözcüklerini büyük bir özenle seçtiği duygusuna kapılmıştım. "Bay Gatsby'yi takdimimdir. Evet, kendisi biraz sonradan görme. Bir partiler veriyor ki evde sormayın. Bir şaşa, bir şaşa. Şampanyalar su gibi akıyor. Fıstık gibi hatunlar çılgınca dans ediyor 1920'lerin melodileri eşliğinde. Üstelik korselerden kurtulmuşlar. Etek boyları da kısalmış, saçları da kısacık kestirmişler, geçirmişler ayaklarına topukluları, özgürce salınıyorlar pistlerde ve gösterişli villanın her yerinde. Gatsby, nereden geldiği belli olmayan parasını oluk oluk akıtıyor. Tüm New York sosyetesi akın akın Long Island'a geliyor bu partiler uğruna. Elini sallasan meşhur birilerine çarpacak bu çılgın kalabalıkta. Caz çağının tüm vurdum duymazlığı, umursamazlığı ve insanı fark ettirmeden tüketen o sahte neşesi yayılıyor buram buram Gatsby'nin bahçesinden. Muhteşem bir hayat düşlüyor Gatsby. Bir zamanlar gönlünü kaptırdığı ama yoksulluğundan dolayı elde edemediği o kadına, Daisy'ye, bir kızılderili gibi yaktığı bu parti ateşleriyle har vurup harman savurarak dumanlarla haber salıyor sanki. Bir partiye o da gelsin. Bir zamanlar terk edilen yoksul delikanlının şimdi ulaştığı dorukları o güzel gözleriyle görsün, buğulu sesiyle bir iç geçirsin diye bütün bir şehri ağırlıyor Gatsby. Evet, biraz sonradan görme. Bu bölümün esas oğlanı, yani olura belki vurgulamak gerekiyordur, F, yani Francis Scott Fitzgerald'ın 1925 yılında yayımlanan en bilinen ve en sevilen romanı Muhteşem Gatsby. Fitzgerald, Amerika'da kayıp kuşak olarak anılan jenerasyonun bir üyesi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayıp, 20'li 30'lu yaşlarını savaş sonrası süren, savaşın tüm can acıtıcı yanlarını görmüş, evlerine dönmüş ama hiçbir şeyi bıraktıkları gibi bulamamış hayal kırıklığı içindeki yetişkinler, cepheye gitmeyenler, yani kadınlar ve savaşmayan erkekler de onlardan farklı değil. Kaçabilen Avrupa'ya kaçmış. kaçamayan bir hoşnutsuzluk çemberi içinde tıkılıp kalmış. Bu baskının etkisiyle kafalar karışık, avarelik revaçta, hayatın amacı yolunu şaşırmış. Kayıp kuşak aynı zamanda Avrupa'da yaşayan bir grup Amerikalı entelektüele de verilen isim. Bu grubun başını Gertrude Stein çekiyor. Zaten bu kavramı da topluma o hediye ediyor. O kayıp kuşağın dişi kuşu. Yazarların birçok konuda fikir annesi, danışmanı, yol göstericisi. Evi Paris'e yolu düşen Amerikalı aydınların uğrak yeri. Partneri Alice Toklas'la birlikte kapıları tüm bu genç yeteneklere açık. Tabii bizim Fitzgerald da bu evin gediklilerinden oluyor zamanla. Her ne kadar kayıp kuşak terimini Stein bulmuş olsa da Ernst Hemingway yaygınlaştırmış 1926 yılında yayımlanan Güneşte Doğar adlı romanın epigrafıyla. Hepiniz kayıp bir nesilsiniz diye seslenmiş okurlarına. Kayıp kuşak caz çağında yaşıyor. Evet, işte bir kavram daha. Yani tüm o bunalım çemberi bir yandan da çılgınca bir eğlence hayatı yaratıyor 1920'lerde. Amerika'da kadın hakları savunucuları, yani süfrajetler, kadınlara oy hakkı verilmesi konusunda başarı sağlamışlar. 1928'de İngiliz kadınları da elde edecekler bu doğal haklarını. Kadınlar artık daha bağımsız, daha özgür düşünceli. Amerika'da alkol yasağı var ama bu yasaklar yasa dışı içki satışına engel olamıyor. El altından bol bol içki dağıtılıyor ülkenin dört bir yanında. Bir rahatlama arzusu var toplumda. Boş verme, gününü gün etme. Beyaz perdede Charlie Chaplin, caz sahnelerinde Duke Ellington, dans pistlerinde uçarı kızlar. Kalıplarını kırmakta toplumda, sanatçılarda. Caz çağı kavramı da bizim Fitzgerald'ın kaleminden çıkma. 1922 yılında yayımlanan öykü derlemesine caz çağı öyküleri adını veriyor çünkü. Ve bu isim kayıp kuşağın yaşadığı dönem için uygun bulunuyor, kabul görüyor. Yine kaptırdım gidiyorum değil mi? E hani konuk? Konuk burada efendim, burada merak etmeyin. Sevgili yazar arkadaşım Hikmet Hükümenoğlu ile konuşacağız muhteşem Gatsby'yi ve onun yaratıcısı Scott Fitzgerald'ı. Hikmet, Amerikan kültürüne lise yıllarından beri bayağı vakıf bir arkadaşımız. Fitzgerald'ı da pek seviyor. 7. romanını Harika Bir Hayat'ı da sunmuş okurların beğenisine bir rahat nefes almış şöyle. Tam zamanıydı onunla bir ben okurum sohbetinin. Fitzgerald'ın da ne zaman olsa hep zamanı zaten. Scott Fitzgerald dendi mi? İnsanın aklına caz çağı ya da kayıp kuşak gibi kavramlar geliyor. Böyle bir özdeşleşme var ister istemez. Fitzgerald'ı bu kuşağın ve çağın neresine konumlandırmalıyız sence? Bir Amerikan vatandaşı olarak da bir yazar olarak da soruyorum bunu. Yani biraz background'u görelim diye.
Bayağı böyle hani kült sembolik isimlerinden biri herhalde. Zaten caz çağı dediğimiz zaman hani yazar olarak ilk insanın aklına gelen isim o. Hatta böyle seninle konuşacağız ya, ben geçen hafta iki filmi birden seyrettim. İki tane muhteşem Gatsby filmi var. Birinde Robert Redford oynuyor, evet. Birinde Leonardo DiCaprio oynuyor. Ama hani filmi düşünürken bile aklıma Fitzgerald'ın şeyi, portresi, fotoğrafı geliyor. Yani o kadar özdeşleşmiş durumdalar. Bir de zaten Fitzgerald son derece, sen de biliyorsun, kendi hikayesinden, kendi hayatından çok fazla esinlendiği için, çok fazla detayları çaktırmadan da olsa hikayesinin içine koyduğu için onun kendi hikayesiyle yazdığı romanlar bazen birbirine karışıyor. Onun için çok o dönemin sembolik ismi bence.
Kesinlikle öyle, bana da öyle geliyor. Bir de Fitzgerald denildi mi? Hemingway, Gertrude Stein.
Tabii.
Bu isimler de hemen geliyor ve dolayısıyla aslında insan o dönemin nasıl bir edebiyat ortamı olduğundan da biraz konuşmak mı gerekir diyorum. Ne dersin?
O zamanlar bilmiyorum, bizim ülkede de öyleymiş. 1920'lerde, 30'larda edebiyat çevresi, edebiyat isimleri, insanları daha böyle birbirlerine yakın yaşıyorlarmış. Dostluklar, düşmanlıklar, aşk ilişkileri, onlar bunlar, polemikler, kavgalar. Hemingway ile Fitzgerald arasında da ve Fitzgerald'ın karısıyla Hemingway arasında da türlü hikayeler var. Hani o hikayeler de zaten kitapların kendileri kadar ilginç.
Değil mi? Evet. Zaten haklarında da bir sürü roman var, roman biyografiler var,
evet.
Değil mi?
Evet, ama besleyici bir ilişki herhalde orada. Çünkü hani birbirlerinin kitaplarını okuyorlar, yorum yapıyorlar, yardımcı oluyorlar. Bazen bir rekabet oluyor. Şimdi işte ben yeni çalıştığım için bizim Cumhuriyet dönemi edebiyat dünyasını, bizde de öyleymiş.
Hı-hı, hı-hı.
Burada da insanlar birbirleriyle böyle çok daha yakın ilişkiler içerisindeymiş. Bizim çağımızda öyle pek bir şey kalmadı artık.
Bir de ben hep Hemingway ve Fitzgerald'ın hayatına baktığımda şey benim çok ilgimi çekiyor. Dergilerde öykülerini yayınlatmak ve oradan gelecek parayla Güney Fransa'da bir hayat sürmek.
Evet. Gidiyor tatile Riviera'ya. Orada dünyanın en güzel yerlerinde tatil. Bir de kitabını yazıyor. Bir sonraki 5 senenin parasını çıkarıyor büyük ihtimalle.
Yani acayip değil mi? Evet. Şu günün şartlarını düşünecek olursan.
Dün bir şey okuyordum. Çok şeymiş yani, hiç kendi hayatını, kendi o inişlerini, çıkışlarını falan da tamamen yazarak bir şekilde iyileştirmeye çalışıyormuş. Hani bunalıma girdiği zaman Esquire dergisine bir seri yazı yazmış. Hani kendi bunalımıyla birebir ilişkili olarak. Onun için daha sonraki hani edebiyat tarihçilerinin de işi kolaylaşıyor büyük ihtimalle.
Doğru. Kesinlikle.
Fitzgerald çalışmak gerektiği zaman çok kaynak var.
Evet. 100 küsur, 160 falan öykü var dergilerde.
Dergi yazıları, öyküleri, işte onun hakkındaki gözlemler, yaşanmışlıklar, Hemingway'in yazdıkları.
Doğru.
Karısının hikayesi falan derken hani zaten orada büyük bir şey var. Fitzgerald kütüphanesi var.
Doğru. Muhteşem Gatsby'ye gelecek olursak, her ne kadar ilk yayımlandığında öyle hemen kabul görmese de daha sonra Amerikan edebiyatının o büyük romanlarından biri olarak kabul edilmeye başlanıyor. Sen nasıl görüyorsun onu? Amerikan edebiyatı ve dünya edebiyatı için Muhteşem Gatsby'nin rolü nedir sence?
O senin dediğin büyük roman, büyük Amerikan romanı, Amerikan rüyasının büyük romanı dedikleri zaman okulda, biz lisede okuduk ilk Muhteşem Gatsby'yi. O zaman da tabii bu konuşuluyordu, büyük Amerikan rüyası. Hı-hı. Ama o zaman çok anlamıyordum doğrusu. Hı-hı. O yaştayken, lisedeyken. Tam olarak hani gözümde bir şey canlanıyor ama ne olduğunu anlamıyordum. Şimdi çok daha tabii insan anlıyor Amerikan rüyasının ne olduğunu ve o kitaptaki sembollerin ne olduğunu, neye tekabül ettiğini. Kesinlikle hani Amerikan rüyasını anlatan roman herhalde en iyi roman, en elle tutulur roman Muhteşem Gatsby olmalı. Muhteşem Gatsby zaten Amerikan rüyası.
Evet, Gatsby'nin kendisi.
Gatsby'nin kendisi zaten Amerikan rüyası. Ama yani kitap o kadar katmanlı ki Amerikan rüyasının da katman, konuşuruz şimdi. Hı-hı. Katman katman açılıyor yani. 2-3 katmanda farklı Amerikan rüyasının boyutları işte. Ama zaten dönem o kadar heyecan verici bir dönem ki, o kadar ilginç bir dönem ki 1920'ler, o caz çağı ve Amerikan rüyasının doğduğu, esas Amerikan rüyasının kitaplara, ansiklopedilere geçtiği işte o dönem. Tam bu kitapta anlatılan hikaye. Zaten Fitzgerald anlattığı dönemin içindeyken yazmış.
Evet, evet, evet.
Sanki kendi hani yaşadığı, gördüğü şeyi, kendi kafasındaki Amerikan rüyasını sanki yaşarken başkasının hayatını kurgulayarak anlatmak istemiş gibi geliyor bana.
Aslında Fitzgerald da bir çeşit Amerikan rüyasını yaşamaya çalışmış, yazdıklarıyla gerçekleştirmeye çalışmış bir şahsiyet diyebiliriz herhalde.
Çok benziyor. Kendi hayatı da, kendi karakteri de, yaşadıkları da.
Yaşam tarzı da.
Yaşam tarzı da. O caz çağı dediğimiz şeyin içerisinde zaten. Bilmiyorum, belki de hem yine kitabın detaylarına daha sonra gireceğiz ama anlatıcı Nick karakteriyle Gatsby karakterini birleştirip ikisinin belki sentezinden bir Fitzgerald çıkarabiliriz.
Doğru. Evet, gireceğiz oraya da.
Scott Fitzgerald 1896 yılında Amerika'nın orta batısındaki Minnesota eyaletinin St. Paul şehrinde doğdu. İrlanda asıllı orta sınıf bir ailenin tek çocuğuydu. Katolik okullarında eğitim gördü. New Jersey'deki Newman School'da yatılı okudu. Okul, Katolik gençleri Yale ve Princeton gibi saygın üniversitelere hazırlamasıyla tanınıyordu. Scott buradaki ilk yılında hem akademik olarak hem de sosyal olarak zorlandı. İkinci yıl New York'un cazibesine kapıldı. Şehrin hareketli şov dünyasının sıkı bir takipçisi oldu. Aynı zamanda derslerine çok çalışmaya da başladı. Hedefi Princeton'dı. Sıkı bir tartışmacıydı. Bol bol hikaye yazıyor, komik operalar kaleme alıyordu. Entelektüel potansiyeli olan yakışıklı gençleri himayesine almasıyla tanınan okulun yönetim kurulu üyelerinden Peder Sigourney Fey'in ona kol kanat germesiyle önünde yeni kapılar açılmaya başladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen yazarlarla tanışıyor, monsenyörlerle şarap içiyor, Avrupa'yı ziyaret etmeyi düşünüyordu. Sanki görünüşü bile daha sofistike bir hal almıştı. Hamisi onun Amerika'nın ilk büyük Katolik yazarı olması için kolları sıvamıştı. Scott, bu çabalar sonucunda Princeton Üniversitesi'nin asırlık kampüsüne adımını atıp, ulu ağaçlarının gövdesine, DM mimarların elinden çıkmış binalarının duvarlarına, amfilerinin sıralarına tırnaklarını geçiriverdi. Ve işte orada ilk romanı Cennetin Bu Yakası yavaş yavaş kafasında şekillenmeye başladı. Yani öyle tahmin ediyorum, çünkü romanın egoist, hassas, hayalperest üniversite öğrencisi Emery, bizim üniversitedeki Scott'u bayağı andırıyor. Hayatı tanımaya başlayan iki delikanlı onlar. Princeton'da ileride edebiyat eleştirmeni olacak Edmund Wilson'la arkadaş oldu. Birlikte oyunlar yazıp sahneye koydular ve kendileri de bu oyunlarda rol aldılar. Hatta Scott kadın kılığına girerek afiş fotoğrafları bile çektirdi. Bu arada memleketi St. Paul'de bir partide tanıştığı Cinerva'ya aşık olmuştu. Ama King ailesi onu kızlarına uygun bulmadı. 2 yıl süren romantizm aniden sona erdi. Bizim hayal kırıklığına uğramış aşık da, bir zamanlar en büyük hayali olan o asırlık üniversiteyi bırakıp orduya yazıldı. O sırada 1. Dünya Savaşı sürmekteydi çünkü. Büyük savaş. Şu Cinerva meselesini çabuk geçtim ama belki birazcık daha detaylı anlatırım sonra. Neden mi? Çünkü Nesrin Sipahi'nin sesinden dinleyebileceğiniz bir şarkı gibi durum. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Fitzgerald olunca söz konusu kişi, buna şu dizeyi de ekleyebiliriz. Ömrümce ben satır satır her öyküde, her romanda seni yarattım. Ne de olsa bölümün esas olanı Muhteşem Gatsby'yi de aşk konusuna değinmeden irdeleyemeyiz, değil mi? Neyse, sonra Zelda çıktı karşısına. Zelda Sayre. Takvimler 1918 yılının Temmuz ayını gösteriyordu.
Aslında biraz önce Zelda'dan söz ettik. Fitzgerald'ın karısı Zelda Fitzgerald kimliği o uçarı kızlar, flapperlardan biri her haliyle. Saçları, giysileri falan her şeyiyle aslında buradaki Daisy'ye o anlamda çok benzeyen. Belki karakter olarak, kişilik olarak değil de. Fitzgerald'ın hayatında ve eserlerinde bu dedikoduya girmeden olmaz. Zelda gibi bir karısı olunca insanın. Zelda'nın etkisi nedir sence?
Yani zor bir ilişkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Zelda'nın bir de daha sonra psikolojik rahatsızlıkları var ve işte hastanede geçirdiği dönem var falan. Onlar çok tatsız ve moral bozucu hikayeler. Çok kolay olmasa gerek ama hani okur olarak, yani tabii tamamen şeye bakmadan, hani bilgilerden uzak tutarak, yani bir okur gözüyle kitaptan aldığım fikir, Fitzgerald'ın hani kadınlara çok da sıcak göze bakmadığı yönünde. Sen kadın olarak, kadın okur olarak bunun hakkında ne düşünürsün bilmiyorum ama kitaptaki kadın karakterler erkek karakterlerin yanında son derece sevimsiz ve şey kalıyor.
Evet, silik kalıyor,
silik
değil mi?
Ve boş. Yani çok zeki olmayan, özellikle Daisy karakteri ki kitabın hani en önemli ismi, Gatsby'nin arzu nesnesi.
Evet.
Ulaşmak istediği kadın ama aslında Nick'in ağzından anlattığı kadarıyla o kadar boş, o kadar hiçbir işe yaramayan, çok da güzel olmayan.
Evet.
Nick'in orada bir tasviri var. Benim en çok dikkatimi çeken o. Fitzgerald'ın kadınlara bakışı için belki de kafamda soru işareti uyandıran pasaj o. Şey diyor, bazı erkeklerin hoşuna gidebileceği bir kadın diyor. Sanki onun bile hoşuna gitmiyor yani.
Evet,
ve
evet.
En önemli, en meşhur laflardan biri hani sesinin para gibi olması, sesinde para olması lafı
evet,
vardı ya.
Ya evet, o muhteşem, evet. Para şıkırtısı.
Para şıkırtısı. Gatsby bunu çok iltifat olarak söylemiyor orada Daisy'ye. Daisy bir yerde konuşuyor. Gatsby ile de anlatıcı kendi aralarında sanki dedikodusunu yapıyorlar. Gatsby diyor ki sesinde para şıkırtısı var diyor. Çok pozitif bir şey değil sanki bu. Hani
evet, evet.
Çok zengin, aşağılayıcı ya da küçümseyici bir şekilde diyor. Nick onu çok överek, işte o ne kadar güzel bir ses, inişli çıkışlı, ne kadar etkileyici falan. Ama onun dışında hiçbir şey yok. Kadın güzel mi, değil mi, çekici mi? Sadece problem çıkaran, son derece uçarı hareketleri olan, çocuğuna kötü bakan, çok kötü bir anne.
Evet, hiç ilgilenmeyen.
Ve en sonunda da, yani spoiler vermeden konuşabiliyoruz herhalde. Klasik olduğu için bu kitabı. En sonunda da yani kendi hayatının konforunu ve rahatını düşünüp hiçbir ahlaki şeye bağlı kalmadan kötü adamla hayatını devam ettirmeye karar veren bir kadın.
Evet. Biraz aslında Gatsby'nin Daisy'ye olan aşkına da bakmak lazım herhalde. Orada da bir hırs yapma mevzusu olduğunu düşünebiliriz, değil mi?
Kesinlikle.
Orada da bir statü. Zaten artık iyice konuşalım bence.
Başladık.
Sonuç olarak bence bu sosyal statü meselesini de çok irdeleyen bir roman Muhteşem Gatsby. Biraz buradan aşklarına bakalım.
Oradan
ne dersin?
Bakalım. Tabii ki. Çok kısaca hikayesinden bahsedeyim istiyorsan. İşte Gatsby ile kitabın kurgusuna bağlı kalmadan kronolojik olarak anlatmamız gerekirse, Gatsby zengin bir kıza aşık olan fakir bir oğlan, yakışıklı fakir oğlan, zengin kıza aşık olur. Zengin kız onu bırakır, gider başka zengin bir adamla evlenir. Fakir oğlan da hırs yapar bunu, kendisini geliştirip, zenginleştirip, çok para sahibi ve şöhret sahibi olup tekrar zengin kadını elde etmek ister.
Evet.
Ve onu bir arzu nesnesi haline getirir. Hı hı. Senelerce onun hayalini kurar. 5 sene, 6 sene kitaptaki anlatıma göre. Muhteşem bir hayat ve kimlik kuruyor kendisine Gatsby. Muhteşem Gatsby lafı oradan geliyor. Çok pahalı bir ev alıyor. O evde muhteşem partiler veriyor. Bütün sosyeteyi, Amerikan sosyetesini evine davet ediyor. Tek ümidi de aşık olduğu kadın Daisy de bir gece gelir o eve ve onun ne kadar zengin olduğunu görür. Ve ah der, sen zengin olmuşsun artık sana dönebilirim der. Tek beklentisi bu.
Evet, bir de o ev tam aslında zengin olduğu, aşık olduğu kadının karşı yakasında, tam karşısına düşen
tam bir yer. Tam karşısında, yani böyle körfezin karşısındaki evi almış ve her gece de orada durup karşı sahile bakıyor. Sembolik bir şekilde.
Evet, bir yeşil ışık var orada.
Fakat orada çok güzel bir detay var. O körfez çok önemli. Hı-hı. Körfezin iki yakası.
Öyle başlıyor,
öyle
roman
başlıyor
zaten
roman. Bir yaka eski zenginlerin oturduğu bölge. Karşı yaka yeni zenginlerin oturduğu bölge ve daha küçümseniyor. Sınıf farkı dediğin şey orada zaten ilk olarak karşımıza çıkıyor. Gatsby'nin ev aldığı yer sonradan zengin olanların ve çok kabul görmeyenlerin oturduğu yer. Daisy'nin aşık olduğu kadının oturduğu yer eski zenginlerin oturduğu
kocası,
yer. Kocası sayesinde. Ve ilk orada başlıyor zaten o sınıf kavgası.
Hı hı hı. Biz ilk orada anlıyoruz ve daha sonra da her zaman özellikle Tom Buchanan'ın sayesinde, yani Daisy'nin kocası sayesinde bu sınıf farkı gözümüze sokuluyor.
Sürekli sokuluyor. Gatsby ne kadar kendini o sınıfın gözünde iyi göstermeye çalışırsa çalışsın bir türlü olmuyor. Hikayenin bir yerinde daha ortalarında Tom Buchanan'la Gatsby tanışıyorlar.
Hı hı.
Çok şey oluyor, anksiyete içerisinde, endişe içerisinde o tanışma sahnesinde. Tom zengin adam, fakir odanın elini sıkıyor, kafasını çeviriyor ve hiç ilgilenmiyor bile.
Evet.
Ve ne yapıyor Gatsby? Oradan kaçıyor.
Evet. Yani zengin olması bile bir fayda getirmiyor. Çünkü köklü bir aileden, uzun süredir zengin olan evet. bir aileden diyelim. Köklü aile Amerika'da nasıl olur onu bilemedim ama.
Amerikan asilleri nasıl olur? Aristokrasi nasıl olur Amerika'da?
Bilemedim ama.
Ama işte zaten en enteresan tarafı o değil mi Amerikan rüyasının? Aristokrasi dediğimiz şey Amerika'da yok.
Evet.
Eski zengin dediğimiz şeyin de arasında yani kaç sene fark var aslında.
Evet, yani kim kimi niye küçümsüyor?
Aynen öyle. Ama işte zaten kapitalizm şeyinde o eski zenginler 10 sene daha önce zengin olsalar bile öbürlerinin gözünde daha üst seviyedeler.
Evet. Bir de Tom karakterinde bir ırkçılık %100 var. Yani sadece para ve maddi anlamda bir kendini üstün görme değil, beyaz evet. olduğu için
beyaz
de üstün
için.
Görme meselesi var.
Kesinlikle orada tam bir kolonici tavırla zaten daha o da çok net bir şekilde gözümüze sokuluyor kitabın başında. Uşaklar ona hizmet eden insanlar arasında ve bu Daisy de buna dahil. Yani o eski zenginler dediğimiz evet. aristokrat asil sınıf hiç kimseyi önemsemeyen kendileri dışında. Kimseye zarar verdiklerinin farkında bile olmayan, zarar verseler bile en kolay, en ucuz şekilde onu temizleyip hayatlarına devam edecek insanlar.
Umursamaz karakterler.
Küstah, kendini beğenmiş. İşte işin en acıklı tarafı da Daisy de aslında bu imaja çok, yani bu profile çok uyuyor. Ve Gatsby'nin bu kadar gözünde büyüttüğü kadının böyle bir şey olması da zaten hikayenin ana teması bu. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor sonunda.
Zelda ile tanışmadan önce aşkından ölmek üzere olan genç savaşa giderken bir çeşit intihar düşlüyordu aslında. Madem Cinerva ile yaşayamayacaktı, o zaman bu dünyadan göçüp gitmekti en iyisi. Cepheye gönderilmeden önce eğitim aldıkları kampta bir roman kaleme aldı ve Scribner's yayın evine gönderdi. Ölmeden önce bir eser bırakmaktı hayali. Ama romantik egoist reddedildi. Hoş okutman onun anlatım tarzını beğenmiş, bazı değişiklikler yaparak yeniden şansını deneyebileceğini söylemişti. Neyse efendim, bir türlü cepheye gidemeyen Scott, Alabama'da kamptayken Cinerva'ya yazmayı sürdürmesine rağmen birçok genç kızla da tanıştı. Bunlardan biri de bizim Zelda'ydı. Zamanla bu ilişki ciddileşti. Savaş bitti, hayat değişti ama Scott'un kaderi değişmedi. Bu sefer de Zelda'dan bir ultimatum geldi. Maddi durumunu düzeltmeden atmam imzayı dedi bizim kız. Maaş? Hani nerede maaş? Dedi yani. Yazarımız da ne yapsın? Attı kendini New York'a. Dergi editörlerinin kapısını aşındırdı. Bir yandan bir roman yazarı olarak çıkış yapacağı günü beklerken, diğer yandan da reklam metinleri yazdı. Arkadaşları Zelda'nın ona iyi gelmeyeceğini düşünüyordu. Zelda'nın ailesi de bu Katolik genci kızlarına uygun bulmuyor, fazla içtiğini, çulsuz olduğunu iddia ediyorlardı. Haksız da değillerdi hani. Pek para girmiyordu bizimkinin cebine. Dergilere öykü gönderip duruyor ve sürekli reddediliyordu. Yine intihar düşüncesi sarmıştı zihnini. Sonunda reklam şirketindeki ona pek de kazandırmayan işinden istifa etti ve ailesinin yanına St. Paul'e döndü. İçine kapanmıştı. Ama son bir hamle yapmaya karar verdi. Bütün umudunu bir romana bağladı. New York'un partilerinden ve içkiden uzak kaldığı için yazmaya adayabildi kendini. Gece gündüz çalıştı.
Romantik egoisti cennetin bu yakasına dönüştürdü ve yeniden Scribner's'a gönderdi. 1919 sonbaharında postacı kapıyı artık bilmiyorum iki kez mi çaldı, üç kez mi, beklenen mektup gelmişti. Ve Scott Fitzgerald bu kez reddedilmedi. 1920 yılının Mart ayında raflara çıkan Cennetin Bu Yakası tam da onun hayalini kurduğu gibi büyük bir başarı kazandı. Amerika'daki üniversite hayatını gerçekçi bir bakış açısından anlatan ilk roman diyordu eleştirmenler. Yılın en iyi romanı olduğunu bile söylüyorlardı. Bir zamanlar geri çevrilen hikayeleri dergiler tarafından yüksek ücretlerle kapışılıyordu. Zelda geri döndü. İstediği olmuştu. Bizim Çulsuz artık cebi para gören bir yazardı. Nisan ayında evlendiler. Hala birbirlerine aşık mıydılar bilemem. Çünkü hikayenin bundan sonrası ne kadar gösterişli olursa olsun hazin de bir yanda. Sanırım Scott reddedildiğini, terk edildiğini hiç unutmadı. Ama Zelda'yı elde etme meselesinde hırs yapmıştı. Bir kez kaybetmişti. Yeniden aynı başarısızlığı yaşamak istemiyordu. Evet, yorum yapıyorum yine. Ne yapayım, elimde değil. Öyle göz önünde yaşanan bir ilişki ki onlarınki, insan konuşmadan duramıyor haklarında. Ve çılgınca bir hayat sürmeye başladı bizim taze çift. Herkes onlarla tanışmak istiyordu. Caz çağının tüm gerekleri yerine getiriliyordu. Savurganlık diz boyuydu. İnsanlar sadece keyif almak için yaşıyorlardı sanki. Fitzgerald'lar otellerde kalıyorlar, partilere katılıyorlar, kendilerini güçlü hissediyorlar ve kadeh üstüne kadeh deviriyorlardı. Ama Scott mutlu değildi. İçindeki boşluğu alkolle doldurmaya çalışıyordu. Zelda da o da sarhoş oluyorlar, sonra da vahşice kavga ediyorlardı. Fitzgerald, Amerikan toplumunun bir çöküş döneminde olduğunu söylüyor, ahlaki kuralların hiçe sayıldığını, herkesin kendisiyle dolu olduğunu fark ediyordu. Ama ne çare, o da bu hayatın bir parçasıydı. Ve bu lüksü sürdürebilmek için dergilere öyküler gönderip duruyor, yine de para yetiştiremiyordu. İkinci romanı Güzel ve Lanetli'nin çoğu, Muhteşem Gatsby'nin ana mekanı olan Long Island'da tuttukları evde yazıldı. Bu arada bir kızları olmuştu, Scotty. 1921 yılında Metropolitan Dergisi tarafından tefrika edilen roman, 1922'de yine Scribner's tarafından kitap olarak basıldı. Aynı yıl, 11 öyküsünü bir araya getiren caz çağı öykülerini sundu okurlarına Fitzgerald. Ve bu isim, daha önce de söylediğimiz gibi, sadece bir kitap adı olarak kalmadı. Bir dönemin sembol kavramı oldu. 1922 yılında Sebze adlı öyküsünü tiyatro sahnesi için uyarladı. Çok büyük bir başarı ve para kazanacağını umuyordu. Ama tam bir hezimette eline kalan. Bu arada oyunun ülkemizde kent oyuncuları tarafından Kabak adıyla seyircilerle buluştuğunu da araya sıkıştıralım. Fitzgerald'ın bu tek tiyatro metni edebiyat dünyasının gizli dehlizlerinde unutulup gitmiş yıllarca. Kızının daktiloya çektiği tek nüsha bir kütüphanede bulunmuş. Sonra Fransız bir oyun yazarı onu yeniden ele alıp aksaklıklarını gideriyor ve 1973 yılında yeniden sahneye taşıyorlar. O yılın en önemli tiyatro olayı olarak kabul ediliyor Sebze. Ya da bizim sahnelerimizdeki adıyla Kabak. İşte böyle. Şu iade-i itibar meselesini anlatmadan da duramazdım vallahi. Söz konusu tiyatro olunca da çenem düşer malum. Tiyatroda aradığını bulamayan Fitzgerald, Long Island'daki partilerde boy göstermeye devam ediyor. Bir yandan da böyle bir hayatın boş olduğunu, tanıştığı, birlikte kadeh kaldırdığı tüm o zengin insanlarla hiçbir ortak noktası olmadığını da kabul ediyor. Hatta bunun ağırlığı altında kalıyor. Öyle bir ağırlık ki bu, eleştirdiği hayat biçimine iyice hapsediyor onu. Long Island'da bir komşuları var Fitzgerald çiftinin. Adamın adı Max Gerlach. Tanımazsınız. Göçmen bir Alman ailenin oğlu. Birinci Dünya Savaşı'na katılmış, sıkı savaşmış, içki kaçakçılığı yaparak New York'un zenginleri arasına karışmış. Gösterişli evinde bol bol görkemli partiler veren bir adam. Bir giydiği gömleği bir daha giymiyor. Ve herkese old sport diye hitap ediyor. Azizim ya da ahbap ya da belki dostum diye çevirebiliriz. Benim okuduğum versiyonunda Püren Özgören ahbap sözcüğünü seçmişti çoğunlukla. Evet, doğru tahmin ettiniz. Geliyor gelmekte olan. Muhteşem Gatsby'ye geldi sıra. Ve yine evet, Gatsby'nin ilhamı bu beyefendiden geliyor.
Biraz Jay Gatsby karakterine gelelim. Nasıl bir roman kahramanı sence o?
Çok enteresan orada. Şimdi bu romanın Benim için en can alıcı, en güzel tarafı biz Jay Gatsby'yi sürekli bir anlatıcının gözünden dinliyoruz.
Evet.
Aramızda sürekli Gatsby'yi anlatan bir anlatıcı var. O da hikayede komşusu. Komşusu bekar bir adam, oraya taşınıyor yan eve ve bakıyor burada bir parti veren şahane bir adam var. Herkes onun hakkında konuşuyor, dedikodular var. Efsane olmuş, şehir efsanesi olmuş. Biri diyor ki işte katil birini öldürmüş, öbürü diyor ki aristokrat şuradan gelmiş. Oxford'da okuduğu söyleniyor vesaire. O kadar gözünde büyütüyor ki daha biz Gatsby görmeden hikayenin içerisinde okur olarak bizim de gözümüzde bir efsanevi figür oluyor Gatsby.
Evet, çok güzel başarıyor onu değil mi?
Çok güzel başarıyor ve tamamen o anlatıcının olması o etkiyi yaratıyor.
Hı hı.
Gatsby çok yakışıklı bir adam. Çok charming deniyor İngilizce'de. Karşısındakini etkileyen.
Hı hı. Cazibeli.
Cazibeli bir adam. Ve çok enteresan bir şekilde Nick'in Gatsby'yi ilk anlattığı, ilk tasvir ettiği yerde bir gülümsemesi var. Diyor ki hani Gatsby öyle bir gülümsemedi ki diyor. Hayatımda başka hiç kimse bana böyle gülümsememiş diyor. Sanki hani bir kadının bir adama olan aşkını ifade eder gibi bir aşkla bahsediyor. Hı-hı. Oraya da geliriz. Öyle bir okuma da var aslında.
Öyle var. Evet. Bir kuyur okuma da var.
Ondan da, en sonunda ondan bahsedelim.
Tamam. Olur. Ondan da bahsedelim.
Ama o kısma girmesek bile müthiş bir hayranlıkla başlıyor zaten.
Hı-hı.
Yani erotik bir tarafı olmasa da son derece hayran bir şekilde başlıyor. Ve ondan sonra Gatsby'nin ufak tefek falsolarını görmeye başlıyoruz. Bütün o parıltılı, lüks, ihtişam, başarılı adamın altında aslında yaptığı işin ne olduğu belli değil. Yeraltı figürleriyle beraber kaçakçılık, sahte içki satışından para kazandığı dedikoduları var. Ve anlatıcımız Nick onun hayatına girdikten sonra da zaten bunları görmeye başlıyor. Ama ne yapıyor? Son derece üstünkörü bir şekilde bize bunu aktarıyor. Sanki hiç onlar önemli değilmiş gibi. Çünkü o Gatsby'nin muhteşem pırıltılı imajını zedelemek istemiyor.
Hem de sanki biraz çağ da öyle ya. İçkiler su gibi akıyor, arabalar çılgınca kullanılıyor. Kimin kimin elinde belli olmayan partiler veriliyor değil mi? Çağ da öyle bir çağ.
Çağ da öyle. Müthiş bir zenginlik zaten. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, caz çağı dediğim şey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın ve diğer zengin ülkelerin ekonomik refah içerisinde olduğu. Bir yandan da teknolojik gelişmeler işte. Radyo olsun, elektrik olsun, otomobil olsun öyle şeylerin hayatlara girdiği ve hayatın hızla değiştiği bir dönem. Gatsby de o hızlı değişimin önde giden figürlerinden biri haline alıyor romanda. O kadar muhteşem bir karakter ki anlatıcının gözünde bizim de gözümüzde öyle muhteşem bir karakter oluyor. Yani ufak tefek falsoları var ama çok önemli değil. Yakışıklı, zengin adam. Fakat en önemli özelliği Nick'in gözünde ve dolayısıyla biz okurların gözünde müthiş romantik bir idealizmi olması. Daisy'ye duyduğu aşk. O kadar bir şey ki Amerikan rüyası işte. O kadar böyle o idealizm, bir şeyi istersen ve çok çalışırsan ona ulaşabilirsin fikrini canlandıran figür. O Daisy'ye duyduğu aşkı elde etmek için harcadığı çaba Nick'in gözünde olabilecek en romantik, en güzel şey. Paranın kendisinden daha değerli.
Evet. Sonu acı bitse de.
Maalesef.
Sonunda zaten Nick diyor ya, biz Orta Batılılar aslında hiçbir zaman doğuya adapte olamadık diye bununla kapatıyor. Yani hepsi aslında Orta Batı'dan gelen. New York'un o hareketli hayatında ne kadar adapte olmuş gibi görünseler de yok olan değil mi?
Yok olup tepetaklak bir şekilde son derece trajik sonlarla yok olan ya da kaçmak zorunda kalan oradan insanlar olarak hikaye sonlanıyor. Çok hem hafif melodram da var tabii işin içinde ama son derece trajik bir son.
Evet.
Çok trajik bir aşk hikayesi.
Gatsby bir yandan da bütün bu başarılı, tırnak içinde söylüyorum, Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş görünmesine rağmen naif bir kimlik sanki.
Kesinlikle öyle. Hatta bazen o kadar tuhaf şeyler yapıyor ve o kadar büyük bir takıntıyla bu Daisy'ye duyduğu aşkın peşinde koşturuyor ki hani acaba bu adam hani aklı yerinde mi diye okur düşünmek zorunda kalıyor. Bir de bugünün gözüyle baktığımız
zaman
çok farklı. Yani romantizminde sonuçta bir şeyi olmalı. Bir insanın durup ne yapıyorum ben dediği bir nokta olmalı. Ama işte o kadar kör olmuş ki o aşkıyla. Ve o aşkı ilk şeyde kaybediyor. Gerçekten Daisy'yi karşısına geçtiği gün, ilk defa el ele tutuştuğu gün o aşk maalesef çok kısa sürüyor. Birkaç saat içerisinde etkisini kaybetmeye başlıyor.
Jordan Baker öyküyü bitirdiğinde biz plazadan çıkalı yarım saat olmuştu. Bir gezinti faytonuyla Central Park'tan geçiyorduk. Güneş Batı 50'li sokaklardaki film yıldızlarına ait yüksek binaların gerisine çekilmişti. Cırcır böcekleri misali çimlerde toplaşmış olan çocukların duru sesleri sıcak akşam alacasını deliyordu. Ben bir Arap şeyhiyim. Kalbin benim. Gece sen uyurken çadırına süzüleceğim. Garip bir tesadüf.
dedim. Tesadüf değil ki.
Nasıl yani?
Gatsby o evi Körfez'de Daisy'nin tam karşısına düştüğü için almış. Adamın o Haziran gecesi gözünü dikip baktığı şey yıldızlar değildi demek. Gatsby işte o an hayat buldu gözümde. O amaçsız ihtişamının karnından ansızın fırlayıvermişti. Bilmek istediği bir şey var diye sürdürdü Jordan sözünü. Bir akşamüstü Daisy'yi evine davet edip sonra da ona haber verip veremeyeceğini soruyor. Bu isteğin alçak gönüllülüğü beni sarsmıştı. Tam 5 yıl beklemiş, koskoca bir malikane alıp bütün o vurdum duymaz pervanelere yıldızların ışığını sunmuştu. Sırf bir yabancının bahçesine bir akşamüstü uğrayabilmek için. Bu kadar küçük bir rica için bütün hikayeyi öğrenmek zorunda mıydım? Korkuyor. Öyle uzun zaman beklemiş ki. Ayrıca senin bozulabileceğini düşünmüş. Gördüğün gibi bütün o afra tafranın altında sinirleri orta sağlamlıkta, normal dayanıklılıkta biri var. Bir şey kaygılandırıyordu beni. Bir buluşma ayarlamanı neden senden istemedi? Daisy'nin evini görmesini istiyor, diye açıkladı Jordan. Senin evde onunkine bitişik. Anlıyorum. Galiba bir gece Daisy verdiği partilerden birine gelir diye beklemiş, diye sürdürdü Jordan sözünü. Ama bizimki hiç gelmemiş. Sonra öylesine sağa sola kızı tanıyıp tanımadıklarını sormuş. Sonunda bir tek seni bulabildi. Hani danslı partide beni yanına çağırtmıştı ya, konuyu ince ince işleyişini, lafı dolandırışını bir görecektin. Ben hemen New York'ta bir öğle yemeği önerdim elbette. Adamın aklı başından gitti. Uygunsuz bir şey yapmak istemiyorum deyip duruyordu. Yalnızca onu bitişikteki evde görmek istiyorum. Senin Tom'un yakın arkadaşı olduğunu söyleyince her şeyden vazgeçmeye kalktı. Tom'u fazla tanımıyor. Gerçi sırf Daisy'nin adına rastlarım umuduyla Chicago gazetelerini yıllarca takip etmiş ama hava kararmıştı artık. Küçük bir köprünün altından geçerken kolumu Jordan'ın altın omzuna attım. Kendime doğru çekip akşam yemeğine davet ettim. Birden Daisy'yi de Gatsby'yi de düşünmez olmuştum. Şimdi aklım fikrim evrensel kuşkuculuk arenasında at oynatan, kolumun kavisi içinde tasasızca geriye yaslanan bu temiz, sert, sınırlı kadındaydı. Bir deyim inatçı bir kışkırtıcılıkla kulaklarımda uğuldamaya başladı. Dünyada yalnızca kovalananla kovalayanlar, pes etmeyenle edenler vardır.
Peki Nick Carraway, yani bize hikayeyi anlatan şahıs, nasıl bir anlatıcı, nasıl bir karakter?
Orada da şimdi farklı okumalar var ve uzun uzun tartışmalar var. Biz de burada saatlerce
tartışabiliriz. Tamam, başlayalım.
Nick Carraway bir kere hikayenin içerisinde, o da işte Orta Amerika'dan geliyor. Zengin olma şeyi var. Borsaya giriyor. Hı hı. Hisse senedi satıcısı ya da tahvil satıcısı oluyor. Kendisi çalışmaya başlıyor ama çok daha mütevazi bir hayatı var. Küçük bir evde oturuyor, az para kazanıyor. Bu işte zengin hayata da uzaktan bakıyor. Hı hı. Sürekli uzaktan bakan bir karakter bir kere.
Evet.
Ve herkesi izlemeyi seven bir karakter. Tam bir gözlemci. Hatta voyeur biraz. Hani bir şey de var. Arkada durup hayatlara karışmadan izleyip her şeyi... ilk şeyi, lafı çok dikkat çekici. Babası ona bir öğüt vermiş. Kitabın ilk cümleleri. Diyor ki kimseyi yargılama çünkü herkes senin sahip olduğun şanslara sahip olmayabilir demiş babası. Buna rağmen bütün kitap boyunca herkesi yargılıyor.
Yargılamadığını söyleyerek.
Ya evet, ben çok dürüstüm, ben hiç kimseyi yargılamam diyor. Ne dürüst, ne hiç kimseyi yargılamadan durabiliyor. Dolayısıyla acaba güvenilmez bir anlatıcı mı diye ilk zaten soru işaretlerini almaya başlıyoruz. Bence Fitzgerald çok çok zeki bir yazar. Kurduğu her cümle, kullandığı her kelimenin üzerinden defalarca geçmiş. Zaten sonra bu Gatsby'nin basılma hikayesini okuyunca, editörlerle arasındaki gitgelleri okuyunca. Evet. Her bir kelimeyi çıkarmak ya da eklemek için defalarca düşündüğünü göz önünde bulundurursak, o küçük detayların hani orada olmasının
mutlaka boşuna,
bir sebebi var.
Değil, evet, tabii, her şeyin bir sebebi var. Değil.
Dolayısıyla bence Nick güvenilmez anlatıcı dediğimiz o edebiyattaki akımın en güzel örneklerinden biri. Nick'in bize anlattığı şeylerin ne kadarının doğru olduğunu, ne kadarının Nick'in bakış açısından olduğunu hep sürekli sorgulamamız gerekiyor.
Evet, çünkü duygularını da katarak anlatıyor aslında.
Kendi ihtiraslarını, kendi arzularını, kendi elde edemediği şeylerin sıkıntısını. İlk başta şey diyor, o bu arada Nick Daisy'nin kuzeni.
Evet.
Onu da belirtmemiz lazım hikayenin anlaşılması için. Daha Gatsby ile tanışmadan önce Daisy'nin evine gidiyor. Orada işte Tom da eski okuldan arkadaşı, Yale'de beraber okumuşlar. yemek yiyor, onlarla gayet güzel bir gece geçiriyor. Fakat sonra yaptığı, hiç kimseyi yargılamadığı yorum ne kadar hani onları çok sıkıcı buluyor aslında. Ne kadar boş bir hayatları olduğunu düşünüyor. Sonra da Gatsby ile tanıştıktan sonra karşılaştırıyor. Gatsby için bunların yanında harika diyor. Şahane bir karakter diyor. Halbuki esas zenginler, esas
onun yakını olan insanlar.
Olması istediği, olmak isteyen, yani çok çalışıp zengin olunca ya da kariyer sahibi olunca olacağı insanlar. Kendi kuzeni gibi ve kendi kuzeninin kocası gibi insanlar. Ama onlar sıkıcı geliyor. Gatsby çok eğlenceli geliyor ona.
Evet. Nick Gatsby'ye oranla daha hali vakti yerinde bir aileden gelen biri. Ama baktığında şimdiki yaşantılarına, yani biz onlarla ilk tanıştığımız zamanki yaşantılarına baktığımızda Nick'in küçücük bir evi var, Gatsby'ninkinin yanında falan. Bunlar ama bakışını, sanki Gatsby'ye bakışındaki hayranlığı sağlayan şeylerden biri olabilir mi?
Bence kesinlikle var. O şeyi bekliyor. Bu gene Fitzgerald'ın çok güzel anlattığını örneklerden biri. Kitap başlar başlamaz o Gatsby'nin efsanevi partilerinden birine gitmiyor. Davetiye gelmesini bekliyor. Komşu evet. olmasına rağmen. Burnunun ucunda bahçenin öbür tarafında insanlar dans ediyor, şampanyalar patlıyor. Çılgın eğlenceler var. Nick uzaktan seyrediyor ve davet edilmeyi bekliyor. Ancak davetiye geldikten sonra oraya gidiyor.
Evet, davetiyesinde sürekli şey yapıyor.
Gösteriyor herkese. Bakın ben davet edildim diye de herkese gösteriyor. Ne kadar büyük bir şey var orada. Kendini kabul ettirme ya da yükselme çabası.
Fitzgerald ailesi 1924 yılının Mayıs ayında Avrupa'ya doğru yola çıkmadan önce Muhteşem Gatsby konusunda, ilk ismi bu olmasa da, bayağı yol almıştır yazarımız. Ancak Fransız Rivierası'nda kaldıkları sırada çalışmaları yavaşlar. Zira evlilikleri yine büyük bir krizin eşiğindedir. Zelda'nın hayatında birisi vardır ve boşanmak istemektedir. Bu hikayeler biraz karışık. Yine ilişkinin detaylarına girmek istemiyorum ama Scott abimizin bırakıp gitmesin diye Zelda'yı eve kilitlediği falan anlatılıyor. Zelda'nın sevgilisi de artık bilmiyorum neden, Scott'un şerrinden mi yoksa işte sadece gönül eğlendirmeye meyilli, işler ciddiye bindiğinde derhal topuklayan o klasik çapkınlardan olduğundan mı ortadan yok oluyor. Kendisinden bir daha da haber alamıyor bizim geçimsiz çift. Sonradan konuyla ilgili hiç ciddi bir şey olmadığını, çiftin bir dram yaratma ihtiyacı içinde olduğunu ve her şeyi uydurduğunu iddia ediyor bu kaçak aşık. Ama bu arada Zelda intihara kalkışıyor, karı koca Fransa'yı terk edip Roma'da alıyor soluğu. Muhteşem Gatsby'nin son düzeltmeleri de İtalya'da yapılıyor işte. 1925 yılının Nisan ayında yayımlandığında Edith Wharton gibi zamanın önemli edebiyatçılarından övgüler alsa da satış rakamları beklenen düzeye ulaşmıyor. Bizimkiler de yeniden Fransa'ya atıyorlar kapağı. Paris'le Riviera arasında mekik dokudukları bu dönem, Scott'un o meşhur entelektüel grup Kayıp Kuşağın temsilcileri arasına girdiği günler aynı zamanda. Gertrude Stein'in Paris'teki evinde James Joyce, Ezra Pound gibi ünlü simalarla tanışıyor Fitzgerald. Daha önce bir barda tanıştığı Ernest Hemingway çıkartıyor onu ilk kez Stein'in huzuruna. İkisi iyi arkadaş olmuşlar. Hatta Hemingway onu en sadık dostu olarak tanımlıyor hep. Ve yeteneği konusunda da yazar kıskançlığını bir tarafa bırakmayı başarıp, kanatlarındaki binbir çeşit rengin farkında olmadan uçup duran bir kelebek gibi diyor onun için. Yetenek kabul edilmiş ama bir ima da yok değil hani. Zelda'dansa hiç mi hiç hoşlanmıyor Hemingway. Paris Bir Şenliktir adlı anı kitabında adlı adınca deli diye bahsediyor arkadaşının karısından. Oturup roman yazmak yerine Zelda'nın istediği lüks hayatı sağlayabilmek için dergilere yazmasından şikayet ediyor. Belki bu uçup duran kelebek meselesi biraz da bu duruma göndermedir. Bu arada Fitzgerald'ın öyküleri Saturday Evening Post, Collier's Weekly, Esquire gibi popüler mecralarda boy göstermeye devam ediyor. Onları önce kendi tarzında yazıp sonra dergilerin satın almasını sağlayacak küçük numaralar ekliyor Fitzgerald. Hemingway ise bu tavrı resmen fahişelik olarak yorumluyor. Arkadaşlıklarının en zorlandığı nokta bu işte. Zelda ise o arkadaşlığın altında homoseksüel bir ilişki yattığını iddia ediyor. Yani Hemingway ile Zelda birbirlerine karşı nefret konusunda hiç de boş değiller. Avrupa'da geçen iki zorlu yılın ardından Scott'un Hollywood'dan aldığı bir iş teklifi üzerine 1927 yılında Amerika'ya dönüyorlar. Flapper'larla, yani bizim uçarı kızlarla ilgili bir komedi filminin senaryosunu yazmaya başlayan Fitzgerald, bir yandan da Los Angeles'ın ışıltılı hayatının içine atıyor kendini. Tabii Zelda'da. Bu
Bu kez de çevrelerinde güzel aktrisler, yakışıklı aktörler, başarılı yönetmenler falan. Önce tatlı gelen bu şaşalı hayat bir süre sonra yerini bıkkınlığa bırakıyor Zelda için. Scott ise kendine yeni ve genç bir aşk buluyor. Bir sinema oyuncusu olan Louis Moran da kendisinden 14 yaş büyük olan yazarda her ne kadar Fitzgerald isminin eski pırıltısı kalmamış olsa da entelektüel ve felsefi sohbetlere duyduğu açlığı gideriyor. Ve bu ilham perisi de Tender is the Night'ın ya da Türkçedeki isimleriyle Sevecendir Gece ya da Buruktur Gece'nin merkezindeki karakterlerden Rosemary Hoyt'u yaratmasını sağlıyor. 1934 yılında yayımlanan ve herkesin imrendiği bir çiftin gerçek yüzünü anlatan kitap, Fitzgerald'ın tamamlayabildiği son roman oluyor. Fark ettiniz mi bilmem, çiftin Los Angeles'a yerleşmesinden tam 7 yıl, Muhteşem Gatsby'den ise 9 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor Sevecendir Gece. Çünkü arada yine hayatını kazanmak için bol bol öykü yazmıştır dergilere Fitzgerald. Ve tabii kendini içki kadehlerinde kaybetmiştir, yine bol bol. Ve Zelda'nın bunalımları da arttıkça artmış, 1930 yılında genç kadına şizofreni teşhisi konmuş, bundan 2 yıl sonra da hastaneye yatırılmıştır. Ha bu arada Zelda Scott'un yazdığı romanın konusunun hemen hemen aynını kadın bakış açısıyla kaleme almış, Scott'un yayıncısı Scribner's'a göndermiştir. Karısına çok kızar Scott. Sayfalarca mektup döşenir, onu intiharla suçlar ve kendi romanına çok benzeyen bölümleri çıkarmasını sağlar. Ve 1932 yılında Zelda'nın ilk ve tek eseri Son Vals'i Bana Sakla, büyük buhranın vurduğu Amerika'nın kitap evlerinde her şeye rağmen boy gösterir. Ama Amerikan okurları ona ilgi göstermez. 2 yıl sonra yayımlanan Sevecendir Gece de okurların beklentisini pek karşılamayacaktır. Buhran yüzünden zor günler geçiren Amerikalıların Fitzgerald'ı har vurup harman savrulan caz çağının sembolü olarak görmeleridir belki de sebep. Çünkü artık hayatın acımasız gerçekleri karşısında onun eserlerini yüzeysel ve elitist bulmaktadır okurlar. Sonrası tam bir çöküş. Alkolizm iyice pençesini almıştır yazarı. Kitapları eskisi kadar satmamakta, öyküleri o kadar ilgi görmemekte, Zelda'nın hastane masrafları gün geçtikçe artmaktadır. Borç batağında debelenir yıllarca. Sağlığı da fena halde kötülemiştir. 1933 ile 1937 yılları arasında alkolizm sebebiyle tam 8 kez hastaneye yatar. 1937 yılında yine Hollywood yetişir imdadına. Metro-Goldwyn-Mayer ona ücreti dolgun bir senaristlik sözleşmesi sunar. Bu alanda yaptığı işlerden yalnızca Frank Borzage'ın yönettiği, başrollerinde Robert Taylor, Margaret Sullivan'ın oynadığı 1938 yapımı Üç Yoldaş'ta adı geçer ilginç bir şekilde. Pek üretken ve uyumlu değildir. Stüdyonun kurallarına uymayı reddetmekte, senaryolara roman yazarmış gibi detaylar, tanımlar eklemektedir. Bu arada da yeni kitabı Son Patron için çalışmaktadır. Hollywood'un iç yüzünü ve acımasızlığını anlattığı romanda MGM'in genç yapımcısı Irving Thalberg'den esinlenmiştir. Sonunda stüdyo sözleşmesini iptal eder. Hollywood, alkol problemini tırmandırmış, bir vampir gibi damarlarındaki yazarlık kanını emmiştir adeta. Sonra işte yine alkol, tedavi girişimleri, bunalımlar. Fitzgerald, hayatı boyunca, ilk gençliğini saymazsak, sadece ölümünden önceki son yılı ayık geçirmiştir belki de. O zamanlar birlikte olduğu dedikodu yazarı Sheila Graham, bu son zamanları hayatlarının en güzel günleri olarak tanımlayacaktır. Mutlu günler uzun sürmez, hep olduğu gibi. Ve 44 yaşındaki yazar, 1940 yılının 21 Aralık sabahı Graham'ın evinde bir kalp krizi geçirerek hayata veda eder.
Biraz önce bu karakterlere tam inmeden önce şey dedin, Gatsby ile Nick'in aslında birbirlerini tamamlayıcı roman için özellikleri olduğunu söyledin. O konuyu biraz açsana şimdi.
Şöyle bir okuma yapmak mümkün diye düşündüm. En son okuduğumda, bu benim kaçıncı okumam bilmiyorum ama 4'ü 5'i bulmuştur herhalde. Bu kitabın da en bence güzel taraflarından biri o. Her okuduğumda farklı bir şey keşfediyorum. Ana hikaye aynı olsa da o hikayenin katmanlarını hissediyoruz ve aslında ana hikaye o kadar da önemli değil. Hmm. Karakterleri nasıl gözlemlediğimiz ve o karakterlerin bizde neyi çağrıştırdığı çok daha eğlenceli geliyor. Şeyi düşündüm bu okurken. Her ne kadar Gatsby ile Fitzgerald'ı özdeşleştirsek de ya da birbirine yakın bulsak da kendi kafamızda, araya bir anlatıcı koyarak acaba ne yapmak istedi?
Evet.
Kendisini bir miktar Gatsby'den geri çekerek kendi yorumunu katmak için mi o anlatıcıyı koydu? Dolayısıyla acaba Nick'le Gatsby'yi birleştirdiğimiz zaman hani Gatsby çok çok ihtişam ve aşırılık içerisinde. Nick biraz daha geride kalmış onu izleyen karakter. Fitzgerald acaba bu ikisinin bir ortalaması olabilir mi? Bir toplamı olabilir mi diye düşündüm.
Her ikisinden de bazı özelliklerin aslında evet, Fitzgerald oldu. Aslında Daisy'ye olan aşkında ve belki de sadece Daisy'ye olan aşkında değil bir sürü öyküsünde de karşılaştığımız bir ana izlek var Fitzgerald'ın hikayelerinde ve bu romanda da. Bu yoksul delikanlı zengin kız meselesi ki Fitzgerald'ın geçmişinde de böyle bir hikaye var değil mi?
Evet.
Sen de biliyorsun. Tabii o zaman sen anlat. Ben anlatayım dedik. Cinerva mıydı kızın?
Sen anlat. Bütün dedikoduları ben anlatıyorum.
Dedikoduları sana paslıyor.
Yok çok teşekkür
ederim. Konuk sensin sen anlatacaksın. ben sonra araya girip anlatıyorum nasıl olsa.
Ben Jordan'ı anlatayım.
Hadi sen Jordan'ı anlat. Peki Jordan kim orada onu anlat.
Jordan da Nick'in kız arkadaşı oluyor diyelim. Şöyle ilk yemeğe gittikleri akşam tanışıyor. Jordan Daisy'nin yani Nick'in kuzeninin, zengin kızın en yakın arkadaşlarından
kankası.
Biri. Kankası. Sporcu bir hanımefendi. Gene sosyete içerisinde tanınmış bir isim. New York sosyetesi içerisinde. Ve Nick'in çok enteresan, gene birazdan o konuya gireceğiz dedik ama hafif hafif yaklaşıyoruz. Nick'in onun tarif edişi de çok enteresan. Tamamen bir erkek figürü olarak tarif ediyor. Dik duruşu, askere
benzeyiş. Yani kız erkeksi bir kız erkeksi diye anlıyoruz
kız,
değil
evet.
mi?
Ve ondan hoşlanıyor. Ve aralarında bir ilişki başlıyor. Ama tabii ki bu ilişki tamamen Gatsby üzerinden gelişen ve Daisy üzerinden gelişen bir ilişki. Yani oturup gıybet yapıyorlar aslında.
Evet, evet.
Ve
Çok romantik bir şey yok.
Paylaştıkları tek şey ortak arkadaşlarının yasak aşkları. Ve onu ne kadar işte imkanlı hale getirmeleri. İmkan vermeleri, imkan sağlamaları diyelim. Ve Jordan belki biz gene Nick'in gözünden olayları dinlediğimiz için tam doğrusu nedir bilmiyoruz. Ama Nick'in anlattığı kadarıyla Jordan hayal kırıklığına uğruyor ve hikayenin sonunda Nick'i terk ediyor. Ama sanki Nick de bunu bekliyormuş ve istiyormuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Hikayenin sonunda benim aldığım şey şu. O kadar Gatsby'ye aşık ki Nick. Gerçek anlamda ya da metafor olarak o kadar ona aşık ki. Zaten Gatsby'yi kaybettikten sonra gözü başka hiç kimseyi görmüyor. Kendi sevgilisi Jordan'ın bile bir kıymeti kalmıyor.
Hikmet'i anlattıramadığıma göre iş yine başa düştü. Zaten söylemiştim daha detaylı anlatırım belki diye. Sondan başa gidelim o zaman. Fitzgerald, muhteşem Gatsby'nin ana fikri için yoksul bir gencin zengin bir kızla evlenememesinin adaletsizliği demiştir kitabın yayınlanmasından sonra. Ve eklemiştir. Bu tema eserlerimde tekrar tekrar kendini gösterir. Cinerva'nın babası defalarca söylemiştir ilişkileri boyunca. Yoksul erkekler zengin kızlarla evlenmeyi akıllarından bile geçirmemeli diye. İliğine kemiğine işlemiş olmalı bu aşağılama yazarımızın. Tıpkı Gatsby gibi onu da o sahte Amerikan rüyasının içine iten, ihtişamın özün önüne geçmesine izin veren de bu acımasız cümleyi haksız çıkarma iddiasıdır belki de. Gatsby'nin Daisy'ye duyduğu aşk nasıl biraz da o kendini kanıtlama arzusundan kaynaklanıyorsa, Scott da önce Cinerva ile olan ilişkisinde, sonra Zelda ile evlenme isteğinde aynı dürtülerle hareket etmiş gibi görünüyor bana. Cinerva işte biraz da bu yüzden önemli. Hem eserlerinde çeşitli karakterlerde onu görmek mümkün olduğu için, hem de yetenekli bir yazarın çöküşünü yavaş yavaş hazırlayan motivasyonun ta kendisi olduğu için. Ya da şöyle mi demeli, ilk kurşunu o sıktığı için. Hoş, Scott da kendine hakim olaydı kardeşim. Ay farkındayım. Bir fiskos masasının başında aşk meş, ilişki muhabbetine girmiş gibi görünüyoruz. İyice dedikoduya bağladık. Bir kahve yapayım da fal da bakalım bari, ne dersiniz? Öyle bir hayat ki Fitzgerald'ın ki, ayıramıyorum eserleriyle aşklarını birbirinden. Olan bitenler de dedikoduya müsait, siz de kabul edersiniz herhalde. Bu arada, Muhteşem Gatsby'yi okuyup da eski ilişkilere takıntılı kalmaya hala devam eden var mıdır aranızda? Bakın hiç hayır getirmiyor eski defterleri yeniden açmak, söyleyeyim ben size. Birine ikinci şansı verirken iyi düşünmek lazım. Ey Gatsby, bu Daisy uyup da ailesine nasıl varmıştı zengin kocaya, unuttun mu? Aşkı görkemli partiler, gösterişli villalar, son model arabalarla yeniden kazanmak, kazanmak mıdır sence? Küçük bir hayat dersi de verdikten, aşk nedir sorusunu bir kılçık gibi ortaya attıktan sonra gelelim romanı klasik bakış açısının ötesinden okuyanlara.
Biraz önce queer okumasından söz ettik. Şimdi Nick'in Gatsby'ye duyduğu geçelim. Hayranlık dışında Benim partide not aldığım, eskiden okuduğumda hiç fark etmediğim, bu sefer okurken fark ettiğim bir sahne var mesela. Nick uyanıyor bir partiden sonra ve yanında bir adam var. Ne, ben şimdi not almışım. Ne yani, bunlar yattılar mı?
Dedi. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken?
Ama başka da hiç, yani bu durumla ilgili hiçbir şey yok. Sadece böyle bir sahne var.
Kısaca anlatalım onu da. Bir de şunu da tabii parantezini açıp hemen söylemek lazım. Demin konuştuğumuz konu, Fitzgerald fazladan herhangi bir kelime koymayan bir yazar olduğu için, hani böyle bir şeyi koyduysa ve
bunun bir anlamı
çıkarmadıysa
olması lazım.
Mutlaka evet. Bir anlamı olması lazım. Dolayısıyla queer okumayı önemsiyorum. Hani tamamen boş yere böyle bir tartışmaya girdik denemeyecek kadar ipucu var kitapta hakikaten. Öyle bir okumaya açık. Şöyle bir partiye gidiyor. Tom'un metresinin evinde. Tom'un, Daisy'nin kocası Tom'un bir metresi var maalesef. Ve onunla daha çok büyük bir aşk yaşıyor maalesef. Onu daha çok seviyor maalesef. Ona da bir ev tutmuş New York'ta. O evde bir partiye gidiyor. Giderken yanına...
Çünkü o kadını da böyle hayat dolu.
Hayat dolu.
Her yerinden hayat fışkıran falan
tam,
diye.
Tam
Daisy'nin tersi aslında.
Tam tersi. Onun evinde bir partiye gidiyor. Nick'i de yanında sürüklüyor. Sen de geleceksin zorla diye. Orada içkiler içiliyor. Nick'in tabiriyle hayatında ikinci defa sarhoş olduğu gece. Daha önce hiç sarhoş olmamış. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Neyse, sarhoş oluyorlar ve gecenin sonunda o partide olan efemine tavırlı diye tarif ettiği bir adamın yatağında, adam yatağında iç çamaşırları yatarken kendini orada buluyor. O kadar bir detay var. Başka da hiçbir şey yok aslında.
Bu sadece bu var
bu.
Evet.
Ama bunun daha Gatsby ortaya çıkmadan önce böyle bir pasajın olması... Daha sonra Nick'in Gatsby'ye duyduğu sevgiyi, hayranlık vesaireyi ve onu anlatış tarzını ve ona bakış tarzını sorgulamamız için veya alt metin aramamız için bence önemli bir ipucu.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani ben orayı not almışım ve sonra da dediğin gibi hep o hayranlığın da etkisi olduğunu hissettiriyor bize. Yani
kesinlikle.
Öyle,
yani,
öyle bir şey, hayranlık var yani.
Sadece o hani Amerikan rüyası diye... Bir saattir konuştuğumuz konunun dışında hakikaten bu adama da bir tutkuyla ilgi duyuyor.
Romanda anlatıcımız ve aşıklarımız dışında senin ilgini çeken, hikayeyi güçlendirdiğini, kurguyu güçlendirdiğini düşündüğün hangi karakterler var?
Çok enteresan bir karakter var. Gatsby'nin Gatsby olmasını sağlayan iş hayatında Musevi Yahudi bir karakter var. Ve Gatsby'nin aslında nasıl bir yerden, nasıl bir yere geldiğini, oraya nasıl geldiğini açıklayan karakter. Onu da çok Nick'in gözünden gene seyrediyoruz. Bir şike olayına, çok büyük bir şike olayına, Amerika'daki hani tarihe geçmiş şike olaylarından birini kurgulayan ya da yapan adam olarak bahsediliyor.
Evet, evet.
Fakat daha sonra yine aralarındaki konuşmalardan anlıyoruz ki bayağı bir mafya figürü. Ve Gatsby de onunla beraber çalışıyor. Daha sonra zaten Gatsby öldükten sonra da diyor ki onu ben yaptım, onun buraya gelmesini ben sağladım, ona işi ben verdim. Çok enteresan bir karakter ve çok ufak bir ipucundan bizim gözümüzde canlanıyor. Onu hatırlıyor musun? Kol düğmelerime bakıyorsun diyor Nick'e. Dikkatini çekti galiba diyor. Hiç dikkatini çekmemiş, ona rağmen hani kibarlığına ne var diye bakıyor orada. Köpek dişinden kol düğmesi yaptırmış kendini. Köpek dişi de insan köpek dişi yani. İnsanın köpek dişinden.
Evet, insanın köpek dişinden evet.
Ve ne kadar güzel diyor Nick. Kafasını çeviriyor yani. Bunu da şey yapmıyor. Çünkü Gatsby'nin hocası figürü olduğu için... Ya durup hani bunlar mafya, hani ne yapıyorum ben bunların arasında, ne işim var, bu adamlar ne yapıyorlar, aralarında bir şeyler konuşuyorlar, ben anlamıyorum ama insan öldürmekten mi bahsediyorlar, ne yapıyorlar diye hiç düşünmüyor bile.
Evet, çok ilginç, hiç aldırmıyor buna. Ama dediğim gibi biraz önce de söyledik ya, bence orada artık toplumun bu Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkıp geldiği noktada hani tamamen hedonist bir yaklaşımla yaşayışının etkisi var herhalde.
Kesinlikle onun etkisi var. Bir de tabii deminki okumadan yola çıkarsak, o kadar gözünde hayranlık duydun, aşık oldun, gene denden içerisinde aşık oldun ya da hayranlık duyduğun bir insanın kötü taraflarını görmemeye çalışırsın.
Evet, evet. Göz ardı edersin. Göz ardı ediyor. Evet.
Ya onu da yapıyor ama o kadar önemli bir şey değildir dersin.
Evet, doğru. Peki gene seni Muhteşem Gatsby'nin en etkileyen sahnelerinden birini söyle desem aklına böyle hemen biri gelir mi?
Cenazesi.
Evet.
En acıklı yeri kitabın.
Doğru.
Gatsby öldürülüyor ve ondan sonra hiç kimse onunla ilgilenmediği için cenazesini kaldırmak Nick'e kalıyor. Komşusu Nick'e gidiyor eve, işte bütün hazırlıkları yapmak için evraklar mevraklar falan. Cenazesine gelecek insan arıyor. Telefonla herkesi arıyor. Telefon defterini buluyor, onu arıyor, bunu arıyor. Kimse gelmiyor. Bir tek babası geliyor Orta Amerika'dan. Köyden babası geliyor ve Gatsby'nin herkesten sakladığı bir baba tabii çünkü... En düşük sınıftan olduğu için kimseye göstermek istemediği baba geliyor. O da gözyaşları içerisinde. O da oğluyla gurur duyuyor. Beraber kal diyorlar. Bu demin bahsettiğimiz iş ortaklarından, arkadaşlarından, evini dolduran binlerce insandan. Hayran olduğu kadından. Hiçbirinden ses seda çıkmıyor. Gelmiyorlar, tek başına cenazesi kalkıyor. Bence kitabın en acıklı, en can acıtan sahnesi o.
Muhteşem Gatsby'nin temalarından en belirgini Amerikan rüyası. Bunu söyledik. Sınıf farkını konuştuk. Cinsiyetler meselesini konuştuk. Belki cinsiyetler meselesini konuşurken kadınların meselesine biraz daha girebilir miyiz diye.
Buyurun,
kadınları
girelim.
Kadınları tarifini çünkü bu gerçekten önemli diye evet. düşünüyorum. O çağın kadınları aslında bir yandan baktığımız zaman bir modernleşme içindeler. Saçları kısacık kestiriyorlar, bacakları açıyorlar, işte mayolar bilmem neler falan her şey var ama bir yandan da kendilerine biçilen rollerin dışına hala çıkamamış durumdalar. Belki Jordan
evet, o birazcık daha spor kariyeri var.
En azından evet.
Kendi başına sporda bir yerlere gelmeye çalışıyor. Bir başarısı var kadın olarak.
Bir yerde Daisy, o da dikkat çekici, şu anda tam cümleyi toparlayamayacağım ama kendi kızı için söylediği bir laf var.
Ne kadar can acıtıcıdır o.
Çok can acıtıcı gerçekten. Yani güzel ama budala olmak bir kadın için en büyük şans ya da en yapılması gereken şey.
Evet.
Bu aslında o dönem kadınını tarifliyor mu sence? Yoksa bizim Fitzgerald'ın bakışını mı tarifliyor? Yoksa bu karakteri çizmek için söyletilmiş bir söz mü sadece?
Ben son ikisine, saydıkların içerisinde son ikisine daha yakınım. Hı. Hem Fitzgerald'ın kadına bakış açısını belki bize anlatıyor. Daha da özele inersek Daisy aslında öyle bir kadın.
Hı hı, hı.
Yani belki Fitzgerald bütün kadınlar için bir genelleme yapmasa bile Daisy öyle bir kadın. Ama Fitzgerald'ın, demin de biraz bahsetmiştik, çizdiği kadın karakterlerinin arasında hakikaten Jordan bile tamam bir şey yapıyor ama o kadar silik, o kadar başarısız ve o kadar kötü karakterler ki, yani kötü derken kötü yazılmış karakter değil, çok iyi yazılmış ama hiçbir işe yaramayan insanlar.
Evet.
Erkeklerin arasında hiçbir önemleri yok. Tamamen orada bir obje olarak bulunuyorlar ve bunu çok doğal karşılıyorlar. Tüllerin içerisinde kanepelere uzanıyorlar, şampanyalar içiyorlar, başka da hiçbir şeye yaramıyorlar. Diğer kadın, Myrtle, Tom'un metresi olan kadın, onun tek derdi zaten sınıf atlamak, zengin olmak. Onun için bir adamın metresi olmayı kabul ediyor. Yani kitapta hiçbir doğru düzgün kadın yok. Yani mutlaka dönemin şartları içerisinde bunu okumamız gerekiyor. O dönemin şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama yani 1920'lerde, 30'larda hiç mi başarılı kadın yok? Hiç mi bir şeye imza atmış, bir başarıya imza atmış önemli bir kadın yok?
Evet, ama bir yandan da şöyle bir hakkını verelim Fitzgerald'ın, erkeklerinin de hep zaaflarını bize anlatıyor.
%100.
Şimdi hani Fitzgerald'ın hakkı Fitzgerald'a.
Evet. Ya çok doğru bir şey söylüyorsun, çok güzel bir şey söylüyorsun. Hakikaten kitapta aslında iyi bir karakter yok.
Evet, yani tamamen safiyane iyi bir karakter yok. Herkesin zaaflarını da anlatıyor bize.
Anlatıyor ve belki de bu kitabın bu kadar güzel olmasının en büyük sebeplerinden biri de o. Ya hakikaten bu Gatsby denen karakter şahane bir karakter olsaydı, saçma sapan bir kitap olurdu bu.
Tabii. İşte o zaman tam melodram olurdu.
Tam melodram olurdu.
Amerikan toplumunun da zaafını anlatıyor zaten. Sonuç olarak zaaflar üzerine kurulmuş bir roman diyebiliriz yani.
Kesinlikle, ve belki de büyük Amerikan romanı sayılmasının sebebi de o. Yani o Amerikan zaafını en iyi anlatan romanlardan biri. Ve bunu insanın gözüne sokarak yapmıyor.
Evet.
Çok çok kibar bir şekilde yapıyor.
Scott Fitzgerald da kabul ediyor Muhteşem Gatsby'nin kadın karakterlerinin zayıflığını. Hatta beklediği kadar ilgi görmemesini de bu özelliğine bağlıyor. Ne de olsa Amerika'da da, o yıllarda da okurların çoğunu kadınlar oluşturuyor. Bazı değişmeyen gerçekler var işte. Yüzyıllar da geçse, kıtalar da değişse fark etmiyor. En çok kadınlar okuyor. Neyse, yine bağlamayayım konuyu kadın meselesine. Süfrajetleri falan anlatmaya kadar götürebilirim işi sonra. Fitzgerald'ın günlüğünden anladığımız kadarıyla Gatsby ona sadece $2000 kazandırıyor. 1926 yılında sahneye uyarlanması, sessiz film olarak çekilmesi bile Fitzgerald'ın maddi beklentilerini karşılamıyor. Hatta yıllar geçtikçe kitap evlerinde bulmak bile güçleşiyor. Ta ki Amerika İkinci Dünya Savaşı'na katılana kadar. 1942 yılında yayıncılar savaş zamanında kitaplar adı altında bir konsey topluyorlar ve cephedeki birliklere kitap dağıtmaya başlıyorlar. Seçtikleri kitaplardan biri de Muhteşem Gatsby. Birkaç yıl içinde tüm dünyadaki Amerikan askerlerine 155 bin adet Gatsby dağıtılıyor. 1944 yılına gelindiğinde ise
Princeton'dan arkadaşı edebiyat eleştirmeni Edmund Wilson'ın da büyük çabalarıyla ölümünden 4 yıl sonra Scott Fitzgerald küllerinden yeniden doğuyor. Muhteşem Gatsby ve askerler ona ölümsüzlüğü sunuyor. Zelda 1948 yılında kaldığı hastanede çıkan bir yangında ölüyor. Bundan 3 yıl sonra da Cornell Üniversitesi profesörü Arthur Misner Scott'un hakkındaki ilk biyografiyi yayımlıyor. Fitzgerald'a itibarı iade edilirken Muhteşem Gatsby de Amerikan edebiyatının büyük romanı olarak kayıtlara geçiyor. Ona aşık olduğumu anlayınca ne kadar şaşırdığımı anlatamam dostum. Bir ara beni başından atmasını bile umdum ama yapmadı çünkü o da bana aşık olmuştu. Ondan farklı şeyler bildiğim için çok bilgili biri olduğumu düşünüyordu. Ansızın hırslarından, emellerinden uzaklaşmış, sevdaya her geçen dakika biraz daha gömülen biri olup çıkmıştım. Fakat umurumda bile değildi. Ona ileride yapacaklarımı anlatarak olağanüstü vakit geçirirken büyük işler yapacağım diye uğraşmanın ne alemi vardı ki? Yurt dışına gitmeden önceki son akşamüstü Daisy ile uzun bir süre sarmaş dolaş sessizce oturdular. Serin bir sonbahar günüydü. Odadaki şömine yanıyordu. Kızın yanakları kızarmıştı. Daisy arada bir hafifçe kıpırdıyor, Gatsby de kollarını azıcık oynatıyordu. Bir ara kızın siyah parlak saçlarını öptü. Bu öğle sonrası sakinleştirmişti ikisini de. Bu dinginlik, ertesi gün onları bekleyen uzun ayrılıkta onlara anlamlı bir anı armağan etmek ister gibiydi. Bir aylık aşklarında hiç bu kadar yakınlaşmamışlardı. Suskun dudaklarını erkeğin ceketinin omzuna sürterken ya da erkek onun parmak uçlarına kız uykudaymış gibi tatlılıkla dokunduğunda aralarında hiç olmadığı kadar derin bir bağ kuruldu. Gatsby savaşta olağanüstü bir iş çıkardı. Cepheye gittiğinde yüzbaşıydı. Argon muharebelerinden sonra albaylığa yükseldi. Makineli tüfek taburunun komutanlığına getirildi. Mütarekeden sonra memleketine dönmek için delicesine çabaladı. Ancak bazı aksilikler ya da yanlış anlamalar sonucu kendini Oxford'da buldu. Bu dönemde iyice kaygılıydı. Daisy'nin mektuplarında asabi bir çaresizlik seziliyordu. Erkeğin neden bir an önce yurduna dönmediğini anlayamıyordu. Dış dünyanın baskısını üzerinde hissediyor, onu yanında görmek, varlığını hissetmek, ne olursa olsun doğru olanı yaptığına dair güvence istiyordu. Çünkü Daisy gençti. Yapay dünyası buram buram orkidelerin, zevkli, şımarık züppeliklerin, o yılın ritmini belirleyen, yaşamın hüznünü ve manasını yeni notalarla özetleyen orkestraların kokusundan ibaretti. Saksafonlar sabaha kadar Beale Street Blues'un umutsuz yorumlarına haykırırken, altın ve gümüş sırmalı yüzlerce gece ayakkabısı ışıldayan tozları karıştırıyordu. Gri çay saatlerinde bile bu pes baygın ateşle durmaksızın zonklayan salonlar bulunurdu. Bu arada pisti çevreleyen hüzünlü boruların üfürdüğü, gül yaprakları misali sağda solda uçuşan yeni, taze yüzler de eksik olmazdı. Daisy bu alacakaranlık evrende bir kez daha mevsime ayak uydurmaya koyuldu. Bir anda günde 6 erkekle 6 randevuya çıkar, gün ağrırken boncuklu, şifonlu tuvaletini yere, solmaya yüz tutmuş orkidelerin arasına fırlatıp kendini yatağa bırakır oldu. Ama içinde bir karar alması için haykırıp duran bir ses vardı. Yaşamının şimdi hemen şekillenmesini istiyordu. Ve bu karar da ancak bir gücün, yakınlardaki bir şeyin zorlamasıyla alınabilirdi. Aşkın, paranın ya da o sorgulanamaz işbilir sağduyunun etkisiyle. Bu tazyik baharın ortalarında Tom Buchanan'ın kılığında çıka geldi.
Scott Fitzgerald'ın anlatım tarzından, dilinden de konuşmak lazım. Çünkü sen tekrar orijinalinden de okudun. Çok zengin bir dili var. Biraz onunla ilgili de ne düşündüğünü duymak isterim.
Çok çok etkilendim. Gene ilk lisede okuduğum zamanki İngilizce bilgimle şu andaki alışkanlığım çok farklı olduğu için o kelimelerin, sözcüklerin, cümlelerin ritmini birazcık daha iyi yakalama şansını elde ediyorum. Eminim İngilizceyi ana dili olarak bilenler benden çok daha iyi anlıyorlardır ama hakikaten böyle bir mücevher yontar gibi, elmas yontar gibi kelimeleri yan yana dizip cümleler kuruyor ve çok çok şahane cümleleri var ama şey de değil, çok lirik bir anlatım ama hani öyle insanı boğan, ağırlaştıran, kitabı okumasını zorlaştıran bir anlatım da değil. Ama böyle hani her cümleyi alıp insan tekrar bir okuyup kıymetini vermek istiyor. Hikayenin akışına kaptırıp kendini okuyamıyorsun çünkü o hıza giderken ne olacak diye düşünürken. Çok etkilendim. Sonra da işte demin konuştuğumuz gibi şeyi okurken o editörüyle ki tartışmalarını ve kitabı hazırlama sürecini orada daha iyi anlıyorum. Ne kadar titiz çalıştığını. Tabii birazcık da bana moral veriyor yazar olarak. Yani adam çala kalem bu kadar güzel cümleler yazmamış demek ki. Saatlerce, günlerce, aylarca üzerinde uğraşıyormuş.
Olur mu öyle? Değil mi? Bu iş uğraşma, emek işi.
Emek işi öyle bir seferde
sadece
yazıyor olsaydı.
Sadece yetenek değil.
Bir seferde yazsaydı çok moral bozucu olurdu.
Ve editörün de çok katkısı olduğunu
var,
biliyoruz.
Kesinlikle.
Yani ilk manuskript gittiği zaman Gatsby karakterini daha net çizmesi gerektiğini falan söyleyen editörü.
Ve bütün iyi editörlerin yaptığı gibi kitap kısalttırtmış. Çok büyük bir kısmını çıkarttırmış. Gatsby ne kadar az bilinen ve efsanevi bir fikir olursa, onun hakkında ne kadar az şey bilirsek o kadar etkileyici olacağını söylemiş. Dolayısıyla Gatsby'nin kendisini anlattığı ya da Gatsby hakkında daha net bilgiler edindiğimiz çoğu kısmı çıkartmışlar
zaten
kitaptan.
Zaten onlar hep sona doğru geliyor,
hep sona
değil
doğru
mi?
Geliyor. Onlar da ama hep başkasının ağzından anlatılıyor.
Evet,
ve
evet,
ne kadar güvenilir bilmiyoruz.
Evet. Hep o gizem havasını mümkün olduğunca koruyup tansiyonu yüksek tutmayı
kesinlikle
başarmış. Artık o hepsi editörün fikri mi bilemem ama.
Bayağı büyük bir kısmı bence editörün fikri. Bir şey daha dikkatimi çekti. Senin soruna cevap olarak onu söylemek istiyorum. Gene daha önce okuduğumda çok dikkatimi çekmemişti bu. O kadar çok Nick anlatıcı olarak şöyle sözcükler kullanıyor ki, tahmin ettiğim kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla, belki de, sanırım. Ve bunu aslında okurken çok fazla dikkat etmiyoruz.
Evet, doğru. Doğru.
Ama oturup biri saymış bir de bunları. Kaç defa kullandığını böyle sözcükleri ve kitapta en çok kullanılan sözcükler. Tamamen aslında kendi kafasından, kendi yorumlarıyla anlattığını bize söylüyor net bir şekilde. Ama anlatıcının büyüsüne o kadar kapılıyoruz ki onları biz de göz ardı ediyoruz.
Evet.
Çok orada bir perde var aslında gerçeklerle bize anlatılan hikaye arasında.
Bu çok ilginçmiş. Bak, bu benim de dikkatimi çekmemişti.
Çok, çok ama işte o da Fitzgerald'ın ne kadar şahane bir yazar olduğunu gösteriyor. Onu hissettirmeden yapması, çaktırmadan öyle bir şeyi yapması çok çok büyük yazar olduğunu gösteriyor.
Atladığımız tema var mı konuşmadığımız sence?
Bir şey çok eğlendirdi beni diyeyim. O da yani şu anda okurken bizim içinde yaşadığımız çağdan bakınca hatırlarsın çok güzel bir sahne. Gatsby öldükten sonra Nick evi toplarken babası geliyor. Gatsby'nin çocukluğundaki bir kitabını gösteriyor. Kitabın arkasına Gatsby çocukken, hatırlamıyorum 10 yaşındayken falan herhalde, günlük programını yazmış, yapılacaklar listesi. Sabah 8'de kalkılacak 10 dakika kültür fizik hareketi, dumbbell'larla ağırlık. Sonra işte 20 dakika önemli konuları çalışacaksın. Öğlen işte okula gideceksin, akşam işten döneceksin. Ondan sonra öğleden sonra dik duruş ve güzel konuşma sanatı üzerine çalışacaksın. Tam günümüzün kişisel gelişim kafası.
Evet.
Ve bu da Amerikan rüyasının nasıl büyük bir parçası, değil mi?
Evet, çok büyük bir parçası ve ne kadar da dünyaya yayılmış bir parçası.
Evet. Kendini geliştirirsen, olabilecek en iyi haline gelirsen arzu ettiğin her şeye ulaşabilirsin.
Şu anda bütün kişisel gelişim kitaplarının satışını mahvettik.
Mahvettik.
Çünkü sonuç
ama sonunda ölüyorsunuz.
Sonuç kötü çünkü.
Sonuç kötü.
Haber veriyoruz, sonuç kötü. Evet. Hiçbir şey öyle zorla da olmuyor galiba.
Evet. Ama daha demek ki 1920'lerde başlamışlar bu Amerikan rüyasının içinde bu kendini geliştirme olayına.
Amerika'nın tüm dünyaya pompaladığı bu kendine güven duygusu, istersen yaparsın fikri, doğrusu bana bayağı yapay geliyor. Gatsby'nin de bize gösterdiği gibi Amerikan rüyası da gerçek dışı. Belki bir zamanlar, çok eskilerde, kapitalizmin egemenliğini henüz tam ilan etmediği dönemlerde çalışarak toplumsal basamakları çıkmak mümkünmüş. Ama bir toplumda sadece paranın borusu ötmeye başlayınca çürüme de hemen kendini gösteriyor işte. Muhteşem Gatsby, el altından alkol satarak zengin olan baş karakteri, borsada çalışan ve kimseyi yargılamadığını iddia ederken herkesi yargılayan ama bir yandan da çevresindeki birçok tutarsızlığa göz yuman anlatıcısı, yaptıklarının ve verdiği sözlerin sorumluluğunu asla almayan kadın kahramanıyla ahlaki çöküşün, yalan bir rüyanın, ikiyüzlülüğün romanı. Lüks otomobiller, evler, yatlar, kıyafetler arasında insanlık yok olmakta. Ve bir çift göz izlemekte bu hızla sona doğru gidişi.
Bütün roman boyunca özellikle de Tom'un metresinin kocasının tamirhanesi diyelim ona, orada bir reklam panosu var. O reklam panosunun romandaki yeri ne sence?
Şahane bir yeri var. Çok güzel. Bak, onu unuttuk konuşmayı. Çok tabii dönemin özelliklerinden biri olarak çok sembollerle dolu bir roman. Çok hani hatta açık açık böyle hani çok bariz semboller ama artık bu edebiyat tarihine geçmiş bir sembol. Eski bir gözlükçü reklamı o.
Evet.
Ve işte Metris'in yaşadığı daha böyle varoş New York'un dışındaki teneke mahallesi gibi bir yerde kalmış, çürümüş bir reklam. Sadece iki tane göz ve herkesi yukarıdan gözetliyor. Tanrı figürü gibi. Herkesi yukarıdan bakıyor ve onları ne kadar kötü bir hayat yaşarlarsa yaşasınlar, hani doğru yoldan çıkmamaları için uyarıyor gibi. Ve en sonunda Gatsby'nin belki de ölmesine yol açan şeylerden biri o. Çünkü hikayenin o kısmını hiç anlatmadık ama...
Anlatmayalım.
Anlatmayalım
peki. Kadar. Her şeyi anlattık.
Her şeyi anlattık. İnsanın hakikaten böyle içine işleyen görüntülerden biri o böyle. Çünkü ne zaman New York'a gitseler ve ne zaman eve dönseler o billboard'un önünden geçiyorlar. Ve o tepedeki iki gözü görüyorlar. Ve o sürekli böyle beyinlerine kazınıyor. Okuyucu olarak bizim de beynimize kazınıyor.
Evet, kesinlikle.
Sonra filmlerde de görünce ah dedim ne güzel yapmışlar. Hakikaten
çok, çok güzel yapmışlar. Çok... Bir de ilk kapak tasarımı.
Evet, o gözler zaten.
Evet, o gözler ve sanırım o kapak tasarımından sonra, o resmi gördükten sonra Fitzgerald bu olayı derinleştirmiş.
Çok da iyi yapmış. Evet, çok da güzel yapmış.
Yani bu da çok ilginç bir vaka aslında edebiyat tarihi açısından. Bir kapak tasarımının yazarı yönlendirmesi de çok ilginç bir şey değil mi?
Şahane bir şey bence. Kapakları çok seven bir yazar olarak değil mi? Beni çok etkiliyor.
İyi kapak ne kadar önemli.
Çok önemli. Hakikaten çok önemli. Kitap kadar, kitabın yani kendisi kadar tarihe geçen bir görüntü, bir imge o.
Evet. Çok film ve tiyatro uyarlamaları da var. Film uyarlamalarının ikisini de izlediğini söyledin. Ne düşünüyorsun? Sence romanın atmosferini, ruhunu yansıtıyorlar mı? Ya da hangisini daha çok beğeniyorsun?
Çok enteresan. İlk yapım Robert Redford'un oynadığı. Metne çok çok bağlı. Hı-hı. Ve hakikaten hani çok sadık kalınmış. Ama sanki gene bugünden geriye dönüp baktığımız için Redford Gatsby rolüne çok uymamış ve çok üzerinde oturmamış gibi bir his uyandırdı. Hmm. İkincisi daha yeni olan Baz Luhrmann'ın filmi ve o biliyorsun son derece böyle şatafatlı, görsel dili çok farklı bir yönetmen ve kendi görsel dili her zaman için anlattığı hikayenin önüne çıkıyor, geçiyor. Ona rağmen o da metne bayağı sadık kalmış. Hmm. Fakat o kitabın ne kadar abartılı olursa olsun atmosferi bana daha cazip geldi.
Hmm,
uyarlama
filmin.
Olarak. Hmm. İkinci filmin ve DiCaprio bence Gatsby karakterini birazcık komik bir şey katsa da bir his katsa o komedi de bence uyuyor. Daha trajik figürün hani böyle trajik komik bir tarafı olması uyuyor. Çok çok yakışmış bence.
Evet, ben de DiCaprio'yu çok uygun buldum. Ayrıca Nick Carraway rolündeki
acayip.
Oyuncunun da çok başarılı
çok,
olduğunu
düşünüyorum. Çok çok başarılı olmuş. Şu anda adını hatırlamıyorum ama
evet,
Spider-Man diyebiliriz biz ona.
Evet, doğru. Doğru. Doğru. Çok çok uygun bence.
Evet.
Böyle biraz daha naif, biraz
naif.
Daha altta kalan, öbürünün
şaşkın,
etkisinin
gölgesinde
kalan. Gölgesinde
ve sanki aşktan onun da gözü sarhoş olmuş bir hali var.
Evet.
Bir de tabii Baz Luhrmann'ın görsel diline o kadar uygun ki o parti sahneleri, o ihtişam yani. Adam zaten arasa bundan daha iyi bir kitap bulamazmış.
Doğru, evet.
Onun tam istediği o muhteşem partiler, şampanyalar, müzikler, danslar.
Böyle biraz animasyon havası da
var.
Olan değil mi?
Çılgın bir görsel kakafoni artık o yani şey değil.
Evet, özellikle parti sahnelerinde çok ön plana çıkıyor o kakafoni.
2013 yılında Baz Luhrmann'ın yönetmenliğinde çekilen Muhteşem Gatsby'de Gatsby'yi Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığını söyledik ama Nick Carraway'i oynayan aktörün adını çıkaramadık ya, hatırı kalmasın adamcağızın. Kendileri Toby McQuire efendim. Daisy'ye de Carey Mulligan hanımefendi hayat vermişler. Yönetmenliğini Jack Clayton'ın yaptığı 1974 yapımındaysa Robert Redford'a Mia Farrow eşlik etmiş. Muhteşem Gatsby, daha önce sözüne ettiğimiz sessiz film uyarlaması da dahil, 3 kez beyaz perdede arıza endam etmiş. Ama Muppet Show'dan televizyon filmlerine, grafik romanlardan müzikallere, hatta video oyunlarına kadar her yere sızmış bir efsane o. Scott Fitzgerald'ın uyarlaması yapılan tek eseri Muhteşem Gatsby değil elbette. Aynı isimli hikayesinden uyarlanan Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi geliyor mesela hemen aklıma. Başrollerinde Brad Pitt ve Cate Blanchett'ın oynadığı 2008 yapımı filmi David Fincher yönetmişti. Güzel ve Lanetli ile Son Patron'da sinema seyircileriyle buluşmuş eserlerinden.
Fitzgerald'ın başka hangi romanını önerebilirsin ben okurumculara? Ya da şöyle de olabilir tabii, 164 öyküsü, ben notlarıma baktım, 164 öyküsü olan birinden söz ediyoruz. Öykü de olabilir özellikle söyleyebileceğin.
Maalesef öyküleri konusunda çok cahilim. Çok okumak istememe rağmen öykülerini henüz okumadım ama... Mesela hani herhangi bir romanın önce öykülerini okumayı ben tercih ediyorum. Ama kitaplarından Gatsby kadar iyi olmasa da ikinci okunacak kitap Tender as the Night isimli kitabı.
Evet.
Diğer kitaplarını Onları da okumamama rağmen eleştirmenlerin söylediği kadarıyla bu ikisi kadar başarılı olmadığını ve Fitzgerald yapan kitabın zaten Muhteşem Gatsby olduğunu. Hani vardır ya bazı yazarlar tek bir kitap yazarlar ve tarihe geçerler. Sonra ne yaparlar sahipsinler? Zaten elden gelen bir şey yok. O kadar o kitabı devamını onu dolduracak bir kitap olmuyor.
Son hayat arkadaşı Sheila Graham, onun Kaliforniya'dan nefret ettiğini, huzur bulamayacağını iddia ettiği için Francis Scott Fitzgerald, anne babasının son yıllarını geçirdiği Maryland eyaletinin Rockville şehrinde gömülür. Cenazede kızı Scotty ve 20-25 kadar arkadaşı vardır. Graham cenazeye katılmaz. Scotty onu annesi konusunda uyarmıştır. Ama Zelda da sağlık durumu nedeniyle cenazeye katılamaz. İleride Amerikan modernizminin büyük ismi olarak kabul edileceğinden habersiz olarak göçüp gitmiştir bu dünyadan Fitzgerald. Sarhoş olup kitap evlerinde kitaplarını arayıp bulamadığı günlerden geçmiş ve unutulduğunu, itibar kaybettiğini düşünerek ölmüştür. Yıllar sonra ona hak ettiği saygın ismi yeniden kazandıracak olan roman kahramanı Gatsby ile neredeyse aynı sonu paylaşmışlardır. Sönük ve yalnız bir cenaze. Edebiyat mı hayatı taklit eder, hayat mı edebiyatı? İşte o meşhum soru. Francis Scott Fitzgerald verse bunun yanıtını, belki de şöyle derdi. Mümkün mü ayırmak ikisini birbirinden? Ve bence mezar taşına kazınmış olan Muhteşem Gatsby'nin şu son sözlerini de eklerdi. Böylece ilerlemeyi sürdürüyoruz. Durmaksızın geriye fırlatılıp dursa da akıntıya karşı yol alan tekneler. Bu bölümün esas olanı Muhteşem Gatsby'yi tekrar okurken Püren Özgören'in çevirisiyle Everest Yayınları baskısını tercih ettim ben. Ama Scott Fitzgerald'ın eserlerini İletişim, Can, Itaki gibi çeşitli yayın evlerinin logosuyla bulmanız mümkün kitabevi raflarında. Ayrıca Storytel.tr'den Muhteşem Gatsby, Cennetin Bu Yakası, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi gibi eserlerini sesli kitap olarak da dinleyebilirsiniz. Bölüm konuğumsa sevgili Hikmet Hükümenoğlu'ydu. Hikmet yıllarca finans sektöründe çalıştıktan sonra ilk romanı Kar Kuyusu'yla 2005 yılında edebiyat dünyasına girdi. Bunu 2007'de Küçük Yalanlar kitabı, 2009'da 47 numaralı kamera, 2012'de 0400 izledi. 2016 yılında yayımlanan Kör Burun'la Atilla İlhan Roman Ödülünü kazandı. 2020'de Atmaca, 2023'te de Harika Bir Hayat'la romancılığını sürdürdü. Bu arada Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri adlı bir hikaye kitabı da yayımlandı. Hikmet'e hem bize armağan ettiği güzel kitaplar hem de Fitzgerald ve Gatsby hakkındaki bu tatlı sohbet için çok teşekkür ederim. İyi ki geldi Ben Okurum'a.
Muhteşem Gatsby'yi okuyun çünkü 1900'lerden sonra yazılmış en etkileyici, en güzel yazılmış, en akılda kalan ve artık en ikonik olmuş Amerikan romanlarından biri. Günümüzde senelerce sonra okuduğumuzda bile insanı çok etkiliyor. Aynı zamanda çok da etkileyici bir hikaye, çok güzel okunuyor, çok rahat okunuyor ve çok sürükleyici bir hikaye. Defalarca da türevleri yapılıyor. Zengin kız fakir olan, fakir kız zengin olan hikayelerinin yazılmış en güzel örneği bence. Gatsby de tarihe geçmiş en önemli edebiyat karakterlerinden biri.
Evet, Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Muhteşem Gatsby'ye bırakıyoruz. Artık sahildeki büyük evlerin çoğu kapalıydı. Boğazı geçen feribotun gölgeli, hareketli kızartısı dışında neredeyse hiç ışık yoktu. Ay biraz daha yükselirken zaten silikleşmiş olan evler tümüyle eriyip gitti. Öyle ki sonunda bir zamanlar Hollandalı denizcilerin gözlerine bayram ettiren yaşlı adayı seçebildim. Yeni dünyanın körpe yemyeşil memesi. Onun yok olup gitmiş ağaçları, Gatsby'nin evini var eden, bir zamanlar bütün insan hayallerinin sonuncusuna ve en yücesine fısıltılarla muhabbet tellallığı etmiş olan ağaçlar. İnsanoğlu bu kıtanın karşısında uçucu, büyülü bir an soluğunu tutmuş olmalı. Tarihte son kez şaşırma, hayran kalma yetisine layık olan bir şeyle yüz yüze geldiği için, güzelliğe ilişkin anlamadığı gibi arzu da etmediği bir tefekküre dalmak zorunda kalmıştır herhalde. Orada oturmuş, eski, bilinmeyen dünya üzerine kara kara düşünürken, Daisy'nin rıhtımının ucundaki yeşil ışığı ilk seçtiğinde Gatsby'nin kapıldığı şaşkınlığı anımsadım.
Bu mavi çimenliğe çok uzun bir yoldan geçerek ulaşmıştı. Şimdi hayalini öylesine yakınında buluverince afallamış, kavramakta zorlanmış olmalıydı. Hayalinin çoktan geride kaldığını, kentin ötesindeki o engin belirsizlikte, Cumhuriyet'in kapkara tarlalarının yuvarlana yuvarlana gecenin karanlığına karıştığı yerde kaldığını bilmiyordu. Gatsby, o yeşil ışığa, her geçen yıl bizden biraz daha uzaklaşan sefih geleceğe inanmıştı. O sıralar gelecek elimizden kaçıp gitti. Ama önemli değil. Yarın daha hızlı koşacak, kollarımızı daha ileri uzatacağız. Ve güzel, aydınlık bir sabah. Böylece ilerlemeyi sürdürüyoruz. Durmaksızın geriye fırlatılıp dursa da akıntıya karşı yol alan tekneler.